Atıyorum hocam. Hadi yakala. Al.
Ver. Oo, ne vurdun lan?
Hocam, al.
Ver. Oo. Müthiş bir şey o.
Evet, devam. Hocam ya, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim?
At hocam, at, vur.
Atıyorum hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Eyvah, cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ha, camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık, bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu program başla demekti arkadaşlar, biz gidiyoruz hadi. Evet, evet. Radyo programına gidiyoruz, siz toplayın ortalığı. Hadi görüşürüz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Önce baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın, ondan sonra gidiyoruz.
Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor, program.
Toplayın, 2 dakika var
hocam. 2 dakika var, koşun.
Hadi koş.
İnanamıyorum ya, hala aynı şeyi yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
Radyo Gören Parmak'ta
ben Engin, ben Adem. Hepinizi bekliyoruz.
İçime sığmıyor. O deli dolu neşe dolu kişi ben değilim sanki.
Sanki.
Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var. Benim içim yanıyor. Eksi 40 derece soğuk suda bile yüzerim inan ki. Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni dilimizi. Nasıl anlatsam bilemiyorum, gözlerim karalıyor. Tepe taklak oldu dünya tersine sanki.
Sanki.
Bütün aşıklar el ele kol kola cıvıl cıvıl geziyor. Bense Nuh'un gemisinde tek başıma gibi inan ki. Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni deli gizli. Sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım.
herkese yeniden en gelsin şimdi saatlerden iyi akşamlar diliyorum.
Ben de diliyorum, iyi akşamlar diliyorum herkese. Engel seçimi saatlerden.
Hocam sesin süper geliyor bugün. Mükemmel geliyor.
Evet hocam. Yaka mikrofonunu eski
hatta bozulan mikrofona. Hatta benim sesim daha az geliyor hocam. Biraz daha yaklaşayım.
Bozulan mikrofona sehpa yaptım yaka mikrofonunu.
Evet.
Yaka mikrofonu görevini artık
evet gayet iyi hocam.
Şey olarak yapıyor. Pardon, bozuk mikrofon bir sehpa olarak görev yapıyor.
Son derece. Yani, son
arası derece. Patlama yapıyor ama arkadaşlar kusura bakmayın. O kadar da olacak. Evet. Bu hafta yine ne yapıyoruz? Dop dolu bir program değil mi?
Yine dop dolu bir program ama güzel şeylerden çok bahsedemeyeceğiz.
Evet, güzel şeylerden bahsedemeyeceğiz. Hatta ben şöyle bir şey diyordum kendi kendime. Hı-hı. Programı lütfen 18 yaşından küçük çocuklar dinlemesin. Yani küçük kişiler dinlemesin.
Evet, evet.
Çocuklar yani, demeyeyim.
Öyle de denilebilir ama ikinci yarısında... Gerçi bilmiyorum, birinci yarısındaki konu epey bir araştırma yapma şansım oldu. Araba kullanmayla ilgili arkadaşlar... biz boş durmadık. Bununla ilgili bir röportaj.
Röportaj, evet, röportajı yaptık.
Louis Anil.
Anil Louis.
Anil Louis ile evet. Bir röportaj.
Biz ona Türkçe isim verip Anil diyoruz tabii de.
Tek Anil diyoruz. Adamın adı Anil. Bu adam kim? Bu NSB'nin bu Blind Driver Challenge dediğimiz araba kullanımıyla ilgili olan bölümün halkla ilişkiler sorumlusu.
Evet.
Ve bu kişiyi bulduk. Kendisi de görme engelli. 1988'de gözlerini kaybediyor. Sadece ışık kavramı var. Ondan önce araba kullanmış ve bu arabayı yani kullanılan arabayı deneyenler arasında Ford Escape modelinde
Ford Escape,
deneyenler
evet.
Arasında onu bulduk yaklaşık 45 dakikalık değil mi hocam aşağı yukarı?
Aşağı yukarı 43 dakika 43 küsür evet. Var. Bu, yakında.
Tamamını bugün yayınlamayacağız. Belki bugün birinci bölümünü bir dahaki hafta ikinci bölümünü yayınlayacağız. Ama ondan önce biliyorsunuz geçen haftanın meşhur konusu kısırlaştırsak da mı saklasak kısırlaştırmasak da mı saklasak?
Evet.
Evet, bundan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz geçen hafta Kocaeli'de bir haber çıkmıştı. İzmit gazetesinde, daha sonra bu sabah gazetesinde de çok güzel başlıkla bence yer aldı. Hitler'in ruhu İzmit'e uğradı gibilerinden. Kesinlikle Kocaeli Valiliği'nde yapılan bir toplantıydı bu. Bu toplantıdan bahsedeceğiz. Ve ardından da bu konuda biz biraz tarihi araştırmalar yaptık arkadaşlar. Öjeni denen bir kavram var. Yani eugenik anlamına geliyor. Önce yani bunun ne anlama geldiğinden bahsedeceğim.
Hocam öjeni deyince böyle sanki öcü gibi bir şey canlandı.
Öcü gibi bir şey. Zaten kendisi de biraz öcü gibi bir şey.
Evet.
Bu arada hocam acaba bizim yediğimiz kısırlaştırmanın bir alakası var mı?
Ya hocam ne alakası var?
Hocam belki kısırlık yapıyordur.
Yok, bulguru fazla kaçırınca şişkinlik yapar en fazla.
Hakikaten onu niye kısır demişler acaba?
Bilmiyorum ki.
Ya bu kısır nereden geliyor, o kısır nereden geliyor değil mi?
Evet.
İngilizce'de sterilization deniyor hocam. Temizlenme, kısırlaştırma şeyi. Anladım. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış tercüme etmediysem o anlama geliyor hocam. Evet, bugünkü programımızda bu iki konudan bahsedeceğiz. Gerçekten biraz araştırmalar yaptık. Özellikle Çağrı Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Martha Russell diye Amerika'da kendisi de engelli olan bir kadının kitabını gönderdi bana. Beyond Ramp diye, rampaların ötesinde diye bir kitap bu.
Güzel bir kitap.
Ve bu kitabın bir chapter'ı, sadece bu Hitler dönemindeki uygulamalara ayrılmış bir dönem hocam. O yüzden bundan biraz bilgi vereceğim. Yani bu chapter'dan biraz bilgi vereceğiz. Biraz haber paylaşacağız ve böyle bir program olacak. İkinci yarısında da kullanılabilecek arabamızla ilgili şeylere başlayacağız. Hocam sen bir müzik arası vermeden önce çok güzel bir söz var bunun sözünde. O sözü bir söylemek isterim ben.
Hı hı.
Bu bence çok güzel. Yani başlangıçta yani bazı şeylere ne kadar tepki duymamız gerektiğini ilişkin diyor ki Martin Niemöller diye biri diyor bunu hocam.
Evet.
Bunu belki duymuşuzdur ama diyor ki Almanya'da önce diyor komünistler için geldiler ama ben hiçbir şey yapmadım çünkü ben komünist değildim. Daha sonra Yahudiler için geldiler, yine konuşmadım çünkü Yahudi değildim. Daha sonra sendikacılar için geldiler ama ben sendikacı da değildim, yine konuşmadım. Daha sonra Katolikler için geldiler ama ben protestandım, yine konuşmadım. Sonra benim için geldiler ama geride konuşacak kimse kalmamıştı.
Evet.
Evet, yani bazı şeylere bana ne dememenin, tepkisiz kalmanın neler getirebileceğiyle ilgili bence çok açıklayıcı bir söz. Bu kitapta da bundan bahsediyor hocam. Evet. Ne yapalım?
Hemen önce bence bir şey verelim. Yeşim Bilgeli verelim. Evet, Yeşim Bilgeli bile unutuyorduk değil mi?
Evet, evet. Hı-hı. Bugün yazın bize, paylaşın, görüşlerinizi paylaşın. Evet, güzel evet. Program. İyi bir güzel dolu dolu bir program olacak. Ama daha fazla geri bildirime ihtiyacımız var. Daha fazla sizle interaktif olmak istiyoruz arkadaşlar. O yüzden ne kadar çok yazarsanız biz de seviniriz diyeceğim. Evet. Evet hocam, söyle iletişim bilgilerini.
Hemen veriyoruz arkadaşlar. engelsizerisim@hotmail.com radio@golemparmak.org radio@golemparmak.org
daimi
mail adresimiz mail@engelsizerisim.com. Evet.
Bu arada şöyle bir soru da geldi. Ya size Olgun abim sormuştu. Niye Skype'da size canlı bağlantı yapamıyoruz diye.
Ehe.
Eğer o kadar canlı bağlantı kurmak isteyen, konuşmak isteyen varsa Skype adresimi de ben hatırlatayım. Yilma Enk. Yani Y-I-L-M-A-N-E-G. Şu an açık durumda. Zırt pırt aramayın ama çok önemli söyleyecek bir şeyiniz var. Çünkü arada bir bilgisayarı da açıyorum.
Değil mi?
Canlı yayın yapmak isterseniz chat atmanız yeterli. Daha sonra biz sizi ararız. Öyle söyleyeyim.
Evet, biz sizi ararız. Evet. Biz sizi ararız. Siz başvurun.
Biz sizi başvurun. Yeter ki katılın programımıza diyelim. Hı-hı. Evet hocam, bugün güzel müzikler seçtin mi bizim için?
Vallahi hocam fena değil bugünkü menümüzde. Şimdi bir Inti İllimani çalalım diyorum ben. Hocam. Ben bu grubu çok seviyorum. Ya bir kere melodileri çok hoşuma gidiyor ya. Dinlendirici bir müziği
gerçekten
var.
Gerçekten çok dinlendirici. Ben de Levent'ten almıştık değil mi hocam biz bunu?
Evet. Levent'ten almıştık. Inti İllimani. Zaten elimdeki müzik kaynağının çoğu Levent'tir arkadaşlar. Bu evet, Levent arkadaşım Levent. Biraz bu konuda toplayıcı dönemde.
Bir ara Levent'le bu müzik yani şeyle nereden bulduğuyla ilgili bir sohbet yapalım hocam.
Evet, o güzel olur hakikaten. Çünkü adam da yok yok ya. Evet, o zaman bir parçadan sonra tekrar buradayız.
Ábrese paz por los cerros, deja su huella en el viento. Thank you.
haberiz değerli. Bu arada hocam bugün yayın kalitesi çok iyi geliyor. Tam mesela orada ben kulaklıktan da duyuyorum ya, bizimle aramızda bir saniye falan fark var.
Evet, devirde düşmedi başlarken değil mi?
İlk hocam.
Evet. Evet, bu arada şeye baktım da hocam, Cansla şeyin bir ölçümüne baktım. Yavaş yavaş gidelim o zaman arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen hafta bizi meşgul eden, çok meşgul eden bir haber vardı. Bütün listelerde dolaştı. Sonra bir kısmının asılsız olduğu iddia edildi, yalanlamalar oldu falan. Ama şimdi biz bu kısmıyla ilgilenmiyoruz. Böyle bir şeyin günümüzde 2010 yılında tartışılıyor olmasıyla ilgileniyoruz. Değil mi hocam?
Aynen dediğin gibi. Ya olabilir, yalan da olabilir ama böyle bir gündeme gelmesi bile hakikaten şu devirde üzücü. Her devir için üzücü de yani
bir de takım, bunun devletin resmi bir toplantısında
evet, bir takım anlaşmaların
kurulunda bir kişinin böyle şeyleri öneriyor olması, basında böyle haberlerin çıkması hakikaten yani ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Yani
aynen, aynen dediğim gibi.
O nedenle hakikaten önemliydi. İsterseniz kısaca önce bir haberi hatırlayalım. Evet hocam.
Evet, dinliyoruz.
İlk Sosyal Hizmetler Kurulu toplantısında engellilerin sorunları masaya yatırılırken, tecavüz vakalarının sona erdirilmesi noktasında gereken çalışmaların yapılması kararı alındı. İlk Sosyal Hizmet Müdürlüğü toplantısı valilik üst okul toplantı salonunda Kocaeli Valisi Ercan Tokacı başkanlığında yapıldı. Vali Tokacı toplantıya ilk kez başkanlık yaptı. Yapılan toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Büyükakın, Koürektör Yardımcısı Selim Gökalp, İl Defterleri Süleyman Dal, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat İspirli, İl Sağlık Müdürü Hasan Aydınlık, İl Tarım Müdür Yardımcısı Mustafa Demirtaş, İl Bayındırlık Müdürü Burhan Yeres, KOTO Başkanı İbrahim Keleş, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İş Adamı İbrahim Aracı, Doktorlar Şefik Postalcıoğlu, Ömer Erdal, Diş Hekimi Sevi Çağlar, Altok Serpil Özok, İş Adamları Mustafa Pehlivan ve Alparslan Seymen katıldı. Toplantısının açılışında açıklama yapan Kocaeli Valisi Ercan Topacı, sosyal hizmetler konusunda Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyoruz. İnsanların belirli yaştan sonra gelecek kaygısı duymaması gerekiyor. Kimsesiz çocuklar için gereken güvence devlet tarafından sağlanmaktadır. Toplum içerisinde yaşanan kültür değişikliklerinde boşluk devlet tarafından doldurulmaktadır. Yaşlılarımız için gereken imkanlar sağlanmıştır. El becerilerinin gelişmesi noktasında ortam hazırlanmıştır. Bununla birlikte yeni dostluklar elde edilmiştir. Deprem geçirmiş il olmakla birlikte sosyal hizmet açığımızı en kısa sürede tamamladık açıklamasında bulundu. Engellilerin sorunları. DJT Otifik Postalcıoğlu ülkemizde %40 oranı ile engelli olunabiliyor. %39 kabul edilmiyor. %15 ile genç çaresiz kalmaktadırlar. Bir kişi ameliyat olduğunda askerlikle ilişkisi yoktur, yerine askerlik yapmamış yazısı veriliyor. Bundan dolayı da iş bulunmasında zorluk yaşanıyor. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Arızalı sağlam kurbunun oluşturulması gerekiyor. Engelliler için gereken düzenlemenin yapılması gerekiyor. Otobüslerde bu yönde de düzenleme yapılması gerekiyor açıklamasında bulundu. Kısırlaştırma, DJT Ömer Erdem ve STV dizileri arasında sosyal mesajların bölünmesi sağlanabilir. Özellikle başvurulacak olan numaraların anlatıldığı konular işlenebilir. Bu sayıda herkese ulaşılabilir. Bunun için de daha fazla izlenen diziler tercih edilebilir. Üst düzeyde temaslar kurulmalıdır dedi. Diş hekimi Sevi Çağlar, engelli kadınlara yönelik olarak tecavüz vakaları yaşanmaktadır. Bunların önüne geçilemiyor. Bunun için de engelli kadın veya erkeklerin kısırlaştırılması uygun olacaktır. Engelli kadın hamile kaldığında dünyaya yine engelli bir çocuk getirmektedir. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor derken, Koürektör Yardımcısı Sevim Gökalp'i kurulu tarafından bu durum tartışılmaktadır. Kadın veya erkeğin kısırlaştırılması noktasında bazı ülkelerde bu uygulama yapılmaktadır. Zihinsel engelli kadın veya erkek çocuğa bakamaz açıklamasında bulundu. Topacı'nın cevabı, konuya değinen Vali Topacı, o insanlarımızı bütün uzuvları ile korumak gerekiyor. Bu devletin asli görevleri arasındadır. Toplumda bu engel durma ortadan kalkması sonrasında tecavüz vakaları artabilir. Bunun gereken araştırma yapılması sonrasında genel merkeze düşünce ve bildirilmelidir. Hukuken cezasının ağırlaşması gerekiyor. Bu yönde de araştırma yapılmalıdır. Diğer konularla ilgili olarak kurul tavsiyeleri olarak gereken araştırma yapıldıktan sonra genel merkeze bildirilecektir açıklamasında bulundu. İlk Sosyal Hizmetler Kurulu bir dahaki toplantısının yuvacık yetiştirme yurdunda yapılmasına karar verildi.
Evet. Haberi dinledik hocam. Yalnız burada bir cümle benim dikkatimi çekti. Seni de çekti mi?
Arızalı ve arızasızlar olayı mı?
O bir de diyor ki kadın veya erkeklerin kısırlaştırılması iyi olur diyor. Şimdi bak bu zihniyeti. Hadi kadın hamile kalıyor diye kısırlaştırıyor. Erkeği niye kısırlaştırıyor?
O da hamile bırakıyor dedi ben.
Ama kısırlaştırma tecavüze engel değil ki. O zaman hadım etmeleri lazım galiba değil mi?
Ben yanlış. Tabii ben de öyle biliyorum.
Aslında onu da yapmak lazım. O. Yok canım, daha başka hadım ettiğin zaman üreye şey yapamıyorsun yani. Kısırlaştırmak. Evet.
Kısırlaştırma sperm sayısını etkileyen bir olay.
Tabii, o da
ama diğeri tamamen
diğer ama yani
cinsel fonksiyonu bitirici.
Cinsel hayatını bitiriyor.
Evet.
Yo işte diyorum işte erkekleri de yapalım demişler ya, o yüzden diyorum acaba yani erkeği niye kısırlaştırıyorsun? Ya o zaman engelli erkeklerin daha rahat tecavüz etmesini sağlayabilir miyiz hocam? Nasıl olsa bir şey olmuyor diye, ne dersin, böyle bir şey de olur mu?
Vallahi toptan çözüm
getirmiş. Tabi bu haberin tamamı doğru olmayabilir ama bir tanesi rektör yardımcısı mıymış neymiş bir şey, ne diyor hocam orada, dikkat ettin mi? Yurt dışında bununla ilgili uygulamalar var, araştırıyoruz. Etik kurulu bunu tartışıyor diyor. Buna ne dersin?
O da enteresan bir durum tabii.
Allah'ın etik kurulu bir şey varmış da tartışıyor.
Etik kurulu ama yani bunu etik mi buluyor acaba? O da ilginç.
Etik, gerçi. Etik kurulu bunu etik bulup uygulamaya da geçer mi?
Vallahi bilemiyorum. Vallahi bilemiyorum artık. Bunu tabii insanları şimdi hocam bu biraz buradan da kitaba girmeye başlayayım. Yani dünyadaki örnekler.
Evet evet şimdi, güzel olur buradan.
Dediğim gibi Martha Russell'dan aldım bazı şeyleri arkadaşlar. Burada bazı şeylere bak. Öncelikle Martha Russell normallik kavramını tartışıyor. Yani normal kimdir? Yani biz bunu da geçenlerde tartışmıştık. Normal nedir yani? Mesela 1800 yıllara baktığınızda diyor Martha Russell 1700 yıllara normal olarak kabul edilen kişi beyaz ve Caucasian denilen Amerikanlar mesela onlar kendini öyle normal kabul ediyordu diyor. Yani beyaz ırk normal kabul ediyordu. Ve bu testlere göre mesela bizde araştırmada siyah insanlar diyelim ki zenciler gerizekalı olan normalin altında olan kişiler olarak kabul ediliyordu. Yine mesela Yunanistan'a bakalım. Mesela eski Yunan'da normal kim kabul ediliyordu hocam? Mesela demokrat vatandaş olarak. Erkek ve toprak sahibi insanlar kabul ediyordu. Kölelerin ve kadınların
söz sahibi değildi.
Yunan olmayanların herhangi bir şekilde sapmış olarak kabul ediyordu hocam. Yani, yani o yüzden normal kavramının neye normal denip neye denmediği bir kere baştan tartışılıyor, tartışıyor asıl ve bu da şöyle söylüyor. Eğer biz engelli kişiyi de tam olarak insan olarak görmediğimiz zaman o zaman ona karşı yapılacak insanlık dışı muameleleri de normal karşılayabiliriz diyor. Onun oy hakkını engelleyebiliriz. Onu kolayca disposable denen bir terim var. Yani çöpe atılabilecek en kolay dışarıda bırakılabilecek bir şey oluyor. Dedikleri evet. Dersen hocam 1920'li ve 30'lu yıllar bu öjeni dediğimiz kavramın en çok ortaya çıktığı yıllar evet. Aslında tesadüf değil. Çünkü iki şeyden tesadüf değil. Biliyorsunuz 1929 büyük buhran dediğimiz bir dönemdir. Yani dünyada büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Belki de 100 yılın en büyük ekonomik krizi diyebiliriz değil mi hocam?
Evet evet o dönem hakikaten büyük bir kriz yaşanıyor. Hı-hı. Dediğim gibi yani şu ana kadar geçirmiş en büyük ekonomik kriz.
Evet evet ve dünyada bunun etkileri çok fazla. 1929 2. Dünya Savaşı sonuna kadar tüm dünyada ırkçılığın en revaçta olduğu, milliyetçiliğin en revaçta olduğu yıllar. Yani bunu bir tek İtalya, Almanya için söylemiyorum. Bütün ülkelerde bir ırkçılık var ki Türkiye'deki biyoloji kitaplarından da örnekler vereceğim ben size.
Evet, evet. O güzel bir örnek.
Bir şekilde. Bunların ortaya çıktığı ortaya tesadüf ediyor. Ve bu ne demek? Aslında niye bunu söylüyorum? Ekonomik krizler olduğu zaman ilk vazgeçilecek grup kim?
Tabii ki engelliler.
Evet. Yarın mesela bugün indirimi hak diye alıyoruz ya hocam biz mesela. Hı hı. En son ne oldu ha? TCD'de de indirim yapılmış. Hayırlı olsun hocam.
Hayırlı olsun. Artık bol bol trencilik yani oynarız.
Sürekli gider geliriz trenlerde.
Bol bol trencilik oynarız hocam.
Trencilik oynar gider geliriz.
Müthiş indirim de yapılmamış. Bedava. Beleşe geldi.
Beleşe gelmiş. Peki günün birinde ekonomik bir... Şimdi bunu hak olarak alıyoruz ya. Yarın bir ekonomik kriz oldu. Trenlerde bir sorun oldu. Hı hı. Mesela makinistler grev yaptı. Tren fiyatları arttı. Hı-hı. Bu durumda ilk hangi hak diyebildiğinizi günde geri anlayacak hocam?
Trencilik oynayanlar direkt saf dışı.
Ya bütün bunları böyle çünkü ama o zaman da engelliler vay bizim anayasal hakkımızı elimizden alıyorlar bizden vazgeçiyorlar diye eylem yapacaklar.
Çok.
Peki bunun baştan verilmesi mi? Peki bu trenlere mesela tekerlekli sandalyeler binebiliyor mu hocam? Ne durumda? Ben çok bilmiyorum.
Ya sanmıyorum ben eski trenlere yeni vagonları tam bilemiyorum ama eski vagonlarda özellikle hep basamaklar var. İniş biniş çok zor.
Evet yani tren erişilebilirliği üzerine hiç konuştuk mu biz bu ülkede? Demir yollarıyla bununla ilgili konuştuk mu? Yani o kişiler peki bundan kazanacakları indirimden edecekleri şeyi buna harcasalar olmaz mıydı? Yani bilemiyorum yani.
İlginç bir durum evet.
Yani ne kadar erişilebilir trenler ama bu büyük takdirle kayıyor. Bunlar gayet normal güzel bir şey. Ama yarın bir gün başka bir hükümet gelip bunu geri alacak. Niye? Mesela biliyorsun 2001 krizini hatırlarsın hocam.
Evet.
Kemal Derviş'in Türkiye'ye getirildiği falan muhabbetler. Hı hı hı. İlk ne engellendi? Bu otobüslerdeki polislere, yaşlılara, engellilere herkes orada indirimler kaldırdı, hatırlıyor musun? Orası da bayağı bir olay çıkmış.
Tabii tabii. O zaman durakları falan çıkarıp gösteri yapmışlar.
İstanbul engeller tarihinin en büyük eylemini yaptı hocam. Bizim... Hatırlar mısın eylemi?
Hatırlamaz mıyım?
Yüzlerce insan toplanmıştı. Ama sonra neyse onu geri koydular, ama yarın başka bir şeyde yine ilk bunlardan vazgeçecek. Yani sizin hak diye şey yaptığınız şeylerden. Çünkü insanlar kendi damarlarına bir şey basınca kimse sosyal sorumluluk bilmem ne diye bir şeyi dinlemeyecek.
Dinlemez, aynen.
Sırf bunun için de karşı çıkmamalıyız gerçi ben engel indirimlere falan, ama yani şey var sonuçta, bu eşit erişilebilirlik mi yoksa indirimler mi diye tartışma. Bunu her programda biz dile getiriyoruz ama neyse, nereden geldik buraya, ben konuyu unuttum hocam.
Şey ekonomik buhrana geldik bir yerden de. İşte orada ne oldu, engeller işte nasıl gelişti bu Öjeni 1920 evet. sonrası dönemde diye başladık.
Evet,
buraya
evet.
geldik.
Şimdi hocam ben biraz burada biraz durup şey, Öjeni dediğim zaten şeyin karşısına da bunu yazdım. Öjeni nedir kavramını, Öjeni dediğimiz kavram ne demek arkadaşlar? Diyor ki Öjeni Frank Galton tarafından 1800'lü yıllarda ortaya çıkarılıyor. Biraz sonra onun da kim olduğuna kitaptan gideceğim ama iyi tür anlamına geliyormuş hocam. Ve sağlıksız ceninleri ayırıp sağlıklı ceninler yetiştirmeyi arayan bir terim bu. Yani insana uyarladığımızda kötü genleri, hastalıklı genleri elimine ederseniz, onları yok ederseniz ne olur? O zaman sağlıklı genleri üretirsiniz. Bu aslında tamamen biyolojik bir şeyin sosyal hayata bu şekilde uyarlanmasından geliyor hocam. Ve evet. aslında Eflatun kullanmış bunu, dedim ya da iyi tür anlamına geliyormuş ama o iyi türler meydana getirmek için şey yapıyor. Ve insan ve kalıtımda geçen özellikleri diyor ölçerek bulmaya çalışmış Galton ve şey yapıyormuş, yani bu genetiklerde bozuk olan genleri veya böyle hastalıklı şeyleri eleyebilirsek o zaman doğru ve üstün en mükemmel insana ulaşırız gibi bir yaklaşım var. Darwin kimdir? Yani kısaca hani onda açıkta Darwin evrim teorisi vardır. Belki bilmeyenler olursa ona, yani bu da ne demek? İnsanların her türün farklı bir her türün birbirinden türediğini ortaya koyan ve güçlü olanın ayakta kaldığı ve böylelikle türlerin de evrimleştiğine inanan bir görüş. Bunu savunup savunmamak ayrı bir tartışma. Buna girmeyeceğiz biz burada. Bilimsel yönleri vardır yoktur. O beni hiç tartışma değil. Ama bunu sosyal Darwinizm diye bir de bir şey var hocam. Bizim ilgilendiğimiz bu. Sosyal
Darwinizm. Evet.
Güçlü olan ayakta kalır. Sen zayıfsan zaten bu toplumda ayakta kalmaya hakkın yoktur. Aksine insanların ayağına dolaşıyorsun anlamına geliyor. Sosyal Darwinizm bu demek aslında. Bu bir tek engelleri de kapsamıyor. Fakirsen, mesela o dönem için düşünürsek, zenciysen, azınlıksan, yaşamaya hakkın yoktur. Dikkat ettin mi? Demin bir yazı okuyorduk hocam, orada da bu dile getiriyor. Irkçılık her ülkede var. 1930'lardaki bir bakan diyor ki,
evet.
Türkleştirme hareketinde, bu ülkede Türk olmayanların tek bir hakkı vardır, o da hizmetçi olmaktır. Yani azınlıkların nasıl yok edilme girişiminde bu her yerde öyle, yani bir tek Almanya'da başkalarının yaptığı değil, Fransa'da, İngiltere'de bu dönem milliyetçilik akımının yaygınlaştığı her yerde bu böyle gidiyor hocam, yani
evet.
gerçekten ilginç bir şey. Ve çok güzel bir Almanya'da 1920'lerde bir kitap yazılıyor hocam, hayatları yaşamaya değmeyen yaşanmaya değmeyen hayatlar diyebiliriz,
evet.
The World Not Living diye bir kitap. Bunu kim yazıyor? Bakayım bir dakika.
1920'lerin Almanya'sı.
Alfred Hoch ve Rubis Binding tarafından yazılan bir kitap hocam, 1920'lerde. Hı hı. Bu kitabın amacı şey, intiharı savunuyor, yani insanların intihar etme hakkı olduğunu savunuyor. Bir taraftan da diyor ki bu arındırma politikasını, yani insanların öldürme sadece hani tedavi edilemeyecek hastalıklar için düşünmüyor hocam.
Evet.
Neyi düşünüyor? Mesela yaşlılar için, engelliler için, gerizekalılar, zihinsel engelliler için falan düşünüyor. Yani bunu savunan bir kitap Almanya'da hocam. Ama bununla bununla çıkmıyor. Francis Galton demin bahsettim. Bu Darwin'in kuzeniymiş aynı zamanda.
Vay ilginç.
Tesadüf değil mi? Darwin'in kuzeni.
Darwin'in kuzeni.
1880'lerde bu teoriyi ortaya atıyor. Biraz önce yani bu öjeni kavramını ilk ortaya atan adam bu.
Evet.
Yani bu şekilde kavramlaştıran. Hı hı. Daha sonra bunu kim savunuyor? Spencer diye biri savunuyor hocam. Bu da bunu savunan bir sürü konferanslar veriyor ülkelerde ve diyor ki Spencer ve birçok diyor ki burada insanları topluma uymayan, insan yaşamına uymayan kişileri elimine etmenin ne kadar faydalı bir iş olduğundan bahsediyor hocam bu Spencer'da. Ve şey diyor burada Alman primazi, Alman ırkının şeyi de buradan geliyor. Çünkü Ari bir ırksanız eğer, Ari ırk ne demek? Üstün ırk demek. Nazi, biraz önce yalnız biz bununla ilgili araştırma yaparken hocam biraz bahsetsene ne bulduk?
bir tane adres bulduk arkadaşlar. Türkiye'de bir Nazi partisi adresi.
Biraz bahsetsene olsun hocam.
Orada da yani buna benzer şeyleri övüyordu. Türk olmanın falan şeyinden bahsediyordu. İşte nazizmi savunan şeyleri vardı. Hatırladığım mesela ne diyordu? Hatta öyle bir yerlere bağlamış ki şey diyordu işte Kur'an'da da insanlar Allah insanları ırklar halinde yarattığını falan bahsediyor diye enteresan bir bağlantı yapmıştı.
Evet, yani
daha birçok şey vardı şu an hatırlayamadım ama hakikaten bu devirde böyle bir adres bulmak çok enteresan oldu. Yani aynen bu 1930 dönemlerinde olduğu gibi bir nazizm kokan bir siteydi yani.
Aynen ve bunu açık beyaz ırk üstündür diyor.
Evet.
Bütün buluşları onlar yapmıştır falan.
İşte televizyonu onlar bulmuştur diyor. Elektronik elektrik eşyaları onlar geliştirmiştir falan diyor. Yani birçok böyle aynen enteresan değişik fikirler vardı yani burada savunulan.
Üstünlüğünü savunan. Niye biz bütün bunlarla birleşiyoruz? Çünkü engelliler de bir şekilde demin dedim ya 1903'teki şeyde diyor ki 1903'te ilk kez bunun şeyleri ortaya atılıyor pre-nazizmde. Diyor ki Alman ırkı üstün bir ırktır. Saf, sarışın, güçlü insanlardan oluşan bu ırkı korumamız için diyor zayıf insanların tırnak içinde engelliler, şizofrenler, epileptikler, onların gönlünde gerizekalılar, yaşlar bunlar diyor zayıf genler, zayıf halkalardır. Bunlar yok edilmelidir ki saf üstün ırkı koruyabilelim. Görüş bu.
Evet.
1900'lü yılların başında. Tabii dedim ya bunun tarihsel gelişine bak önce Darwin'den çıkan evrim teorisinin sosyal Darwinizme dönüşmesi 1880'lerde ve 1900'lerde Spencer ve Galton'un yani bu iki koyu sosyal Darwinist'in çabalarıyla olaya sözde bilimsel bir çerçeve oturtulmaya başlanıyor hocam.
Evet.
Zaten müzik arası ver devam edelim.
Tabii hemen bir parça
bize yazmak isterseniz tekrarlıyorum.
Devam edeceğiz.
Radyo et görenparmak.org ve engelsevsim et hotmail.com.
Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim sevgilim, bu iftirak sevgilim. Gözüm yolda, gönlüm sende, tahammül kalmadı bende, yok mu acı? Seni nerede bulayım, seni nerede bulayım, gökte mi yerde misin, ya kimlerden sorayım, sonsuz seferde misin, ya kimlerden sorayım, sonsuz seferde
çünkü benim internet bağlantısı gitti. Allah'tan Adem abinin gitmedi. Hocam buna da bir havalalı getireyim de ben.
Evet bence de öyle bir şey yapalım. Onu kabloyla bağlayalım.
Şey oluyor, bir türlü sıkıntı oluyor. Şu an bari bağlantımız yok gibi görünüyor. Ama ben programa devam edeceğim. Bu arada bağlantım gitmeden önce yazanlar olmuştu. Onlara Özgür yazmış, yine arkasını demiş, Eylem yazmış. Özgür bile demiş ki madem güçlüler hocam diyor. O zaman niye zayıf olanları öldürüyorlar ki? Zaten güçlüler diyor.
Neden? Daha güçlü olmak için.
Evet,
daha güçlü olmak için derken niye zayıf olanları öldürüyorlar? Zayıf olanlar tamam belki güçlerini etkiliyor, ekonomik güçlerini etkiliyor.
Evet, evet ekonomik güçlerini etkiliyor çünkü bu bir masraf getiriyor. Biraz sonra bununla ilgili çok güzel bir
evet,
şey
hazırlayacağız. Enteresan bir şey dinleyeceğiz.
Yayınlayacağız biraz sonraki şeylerde ama onların gücüne güç katmalarına engel oluyor. Çünkü sırtlarında bir yük diye düşünmek lazım. Yani o şekilde bakıyorlar bu insanlara. Ondan dolayı böyle bir sıkıntı var. Umarım yayın devam ediyordur. Biraz sonra siz yazın.
Bende devam ediyor.
Ediyor. Tamam. Ben şimdi biraz daha şey yapayım hocam. 1933'te biliyorsunuz Hitler'in iktidara gelme yılı. 1933 önemlidir. Ve bu yıl geldiğinde hocam şöyle bir yasa çıkarıyor. Genetik hastalıklı genleri, şeylerin, torunların, nesillerin engellenmesi, önlenmesi adını taşıyan Türkçe adıyla kısırlaştırma.
Sonsuza inanayım. bana söz ver. Bakışına kanmam artık söz ver. Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver. Birlikte ölecek miyiz?
Evet, ufak bir kesiklik oldu.
Nerede kaldığımızı bilmiyorum ama bir an yayın gitti şu an. Şu an gitti. Ama tek abicim Mustafa ne diyor? Efendim Mustafa yayın gitti diye mi arıyorsun? Tamam okey şimdi geldi pek teşekkür ederim sağ ol. Evet bu yayın canlı şey oluyor hocam. Birden bize ilgili. Şu an yayındayız değil mi hocam?
Yayındayız evet.
Tamam. O zaman nerede kalmıştık biraz? Bazı şeyleri tekrar edersem hocam 1933'lü yıllardan bahsediyordum. Bir yasanın geçtiğinden bahsediyordum. Aslında çok da bir şey kaçırmadık. 1933'lü yıllarda kısırlık yasası diye adlandırabiliriz aslında bu yasayı. Bir yasa geçiyor. Kısırlaştırma yasası, sterilization diye geçiyor bu. Hı hı. Ve bu yasa kapsamında insanların şey yapılması yapıyor. İşte kimler var dahil bu yasa kapsamında. Amaç genetik olarak bozuk yeni nesillerin engellenmesi deniyor ve bakın kimler varmış içinde. Gerizekalı, şizofreniler, manik depresifler, şu manik depresifler bile bu grupta hocam.
Tamamen temizlik.
Genetik epilepsisi olan kişiler ve tabii ki kalıtsal olarak kör olanlar yani biz de arada gidiyoruz arkadaşlar. Biz,
o dönemde olsak giderdik değil mi?
Ya sağır olanlar. Ve ya da ciddi bir alkolikler de gitti hocam arada bayağı toplumda adamlar elimine.
Tabii alkolikler de bir sonraki nesilde sorun çıkaracak.
Physician dediği hocam doktor olarak mı geçeceğiz? Physician diyor hep ama dahiliyeci mi olur yani physician? Hep öyle kullanıyorlar burada ama herhalde doktorlar anlamında.
Doktor olabilir.
Doktorların görevi şöyle tanımlanıyor. Sadece diyor siz insanları iyileştirmekle görevli değilsiniz. Aynı zamanda birer genetik polissiniz diyor. Hocam bu çok önemli. Yani siz diyor
evet.
Rudolf Rehn diye biri diyor bunu hocam. Diyor ki ve şey diyor siz aynı zamanda genetik polissiniz ve insanları tedavi etmeli. Ve ne oluyor hocam biliyor musun? Bu dönemde 200 bin insanın kısırlaştırılması hedefleniyor ve bundan şey yapıyor. Bayağı bir şey yapıyor yani. Ciddi bir
evet epey bir evet.
Ve hocam şey 500 binden fazla insanın bu dönem genetik şey olduğu, yapıldığı söyleniyor hocam. Ve bu tabii bir tek Almanya'da olmuyor. Bakın onu da söyleyeyim. Yani bunu bir tek Hitler'e yüklemek öjeniyi haksızlık olur. Yani onu savunmak açısından değil. O dönemde birçok ülkede maalesef böyle şeylere sebebiyet veriyorlar hocam. Mesela Amerika'da özellikle hapishanede olan insanlara, popülasyona karşı önemli bir şey yapılıyor hocam.
Evet.
Ve bunların onların eğitilmesinde başarısız olduğu söyleniyor. Evet ve daha yüzyılın başında Amerika'da bir sürü hocam şey oluyor. Evet ve 1920'de hocam, 1920 yıllarda 25 eyaletinde Amerika'nın kısırlaştırma bir zorunluluk. Yani sen körsen, genetik bir hastalığın varsa zorunlu olarak kısırlaştırılıyorsun. Evet, haklıymış rektör yardımcım. Yurt dışında epey bir örneği varmış hocam değil mi?
Evet evet ama tabii.
Ama biraz 90 yıl falan
şimdi
geriden
rektör, kalk. Rektör çok ileri görüşlü biri olduğu için biraz fazla ileri bakıp gerileri görmüş.
Bak hocam, Amerika'dan Human Betterment Foundation diye bir kuruluşa göre 50.707 Amerikan ve büyük çoğunluğu kendi isteği dışında kısırlaştırılmış.
Adamın haberi yok, adam gitmiş.
Evet, yani bir şekilde böyle bir ciddi bir sıkıntı olmuş hocam. Ve tabii ki İngiltere'de de bu aynı şekilde oluyor kısırlaştırmalar. Ve bunların çünkü demin ki soruyu tekrar söyleyeyim. Neden güçlü olanı zayıf olanları engelliyor demiştik hocam. İstersen bu noktada bununla ilgili bir bizim hayat güzeldir diye bir çalabilecek durumda mısın? Girebilir misin? Ben konuşayım. Hayat güzeldir diye bir film vardı. İzleyeniniz oldu mu bilmiyorum arkadaşlar. Yalnız kulaklıkla takın çünkü birazcık şey oluyor. Bunu kulaklıkla dinlemenizi öneririm. Bu filmde çok güzel filmdir. Aslında filmin konusu İtalya'da geçer. Bir babanın Nazi kampına düştükten sonra çocuğunu aslında böyle bir kampta olmadıklarına ve bunun bir oyun olduğuna inandırmak için yaptığı her şeyi anlatan böyle filmin ilk yarısında tamamen gülüyorsunuz, ikinci yarıda ağlıyorsunuz. Yani dramatik, ödüllü de bir film zaten. Bu filmden küçük bir sahne arkadaşımıza herhalde en güzel cevabı o sahne verecektir. Evet, kulaklığı evet. Takarsanız eğer hazırsanız. Hazır mıyız hocam?
Hazırız evet. Evet. Ben o zaman mikrofonu alıp evet, o bölümü veriyorum.
Evet.
Mesela örnekle çocuğunuzun soruları bir cümleseniz olduğu gibi atılır. Problem şu. Bir delinin ülkeye günlük maliyeti 4 maaş. Bir sakatınki 4,5 maaş. Bir zihinsel özürlüğünün 3,5 maaş. Ortalama günlük 4 maaş olduğuna ve toplam 300,000 hasta olduğuna bu hastalar ortadan kaldırılırsa devlet ne kadar tasarruf etmiş olur? Soruyor. Ölüm inanılır gibi değil. Ben de tepkilerim. İnanılır gibi değil. 7 yaşında bir çocuktan beklenen çözüm gerçekten inanılır gibi değil. Bu zor bir hesaplama. Oranlar ve yüzdeler var. Cebir bilgisi gerektiriyor. Biz bunları ancak lisede öğreniyoruz.
Hayır. Sadece çarpmayı bilmek yeterli. Kaç kişi demiştiniz? 300,000 mi?
Evet.
300,000 çarpı 4. Hepsini öldürmek bize günde 1,200,000 mark kazandırıyor. Hepsi bu kadar basit.
Doğru. Bravo. Ama siz bir yetişkinsiniz. Almanya'da bunu 7 yaşında çocuklara soruyorlar.
Thank you.
Mesela Gravenek'le çocuğunuz soruları bir dinleseniz olduğu gibi hatırlıyor. Problem şu. Bir deyinin ülkeye günlük maliyeti 4. Bir sakatınki 4,5. Bir zihinsel özürlüğünün 3,5. Ortalama günlük 4 mark olduğuna ve toplam 300 bin hasta olduğuna bu hastalar ortadan kaldırılırsa devlet ne kadar tasarruf etmiş olur? Soru yapıyor. Yani inanılır gibi değil. Ben de bir tepkiler buldum. İnanılır gibi değil. 7 yaşında bir çocuktan beklenen çözüm gerçekten inanılır gibi değil. Bu zor bir hesapla. Oranlar ve yüzdeler var. Cebir bilgisi gerektiriyor. Biz bunları ancak lisede öğreniyoruz.
Hayır. Sadece çarpmayı bilmek yeterli. Kaç kişi demiştiniz? 300 bin mi?
Evet.
300 bin çarpı 4. Hepsini öldürmek bize günde 1 milyon 200 bin mark kazandırıyor. Hepsi bu kadar basit.
Doğru. Bravo. Ama siz bir yetişkinsiniz. Almanya'da bunu 7 yaşında çocuklara soruyorlar.
Evet. Gördüğünüz gibi problem çok açık ortada. Çok
problem. Ve benzer problemleri Martha Russell da vermiş hocam. Mesela bir soruda şunu diyor. Almanya'nın bir bölgesinde diyor 4400 engelli yaşamaktadır diyor. Daha sonra 4500'ü evinde, 1600'ü de şeyde yaşamaktadır diyor. Bunlardan işte bunların bir kısmı 1200'ü diyor epileptiktir de diyor. Ve 1500 tanesi de diyor evde devlet yardım almaktır da diyor. Devlet bunlara minimum olarak diyor 10 milyon şey ödemektir. RM dediği mark mı acaba hocam? RM diye bir şey.
RM sanırım mark. Ben böyle aldım okurken ama.
Ve sonra soruyor işte bu paradan bu para devlete yılda ne kadar masraf getirmektedir, ne kadar bütçeye zarar vermektedir gibi şeyler var. Yani ciddi anlamda bunu benzer sorular, bu şekilde sorular o yılın matematik kitaplarında, Almanya'daki matematik kitaplarında var. Gördüğünüz gibi evet. Gayet açık bir cevap. Yani insanların nasıl bir masraf olduğu. O yüzden bakın hocam 1939 yılı ne biliyor musun? Sağlıklı olmakla görevlendirilen sağlıklı olma yılı ilan ediliyor.
Oo, 1939 yılı. Ne güzel.
Sağlıklı yaşam yılı. Engelliler sağlıklı ve şeye yöneltiliyor. Sosyal adaletten düzen. Bu sosyal devletin paralarını kullanan suçlu insanlara yöneltiliyor kitaptaki örnekte. Sanıklar. Kim bu sanıklar?
Evet.
Engelliler. Ve tedavi bunlar boş boşuna bizim vergilerimizi kullanıyorlar hocam. Ayıp değil mi ya? Sen niye kullanıyorsun vergilerini? Aynen öyle görülüyor o yıllarda. Ve diyor ki hocam tedavi edilemeyenler öldürülmelidir. Bitti. Boşuna değmez.
Çözüm kesin ve net.
Çok çok net ve kesin yani. Bir çözüm var. Yani ortada çıkan şey bu hocam. Ve Alman doktorlar neyle görevlendiriliyor biliyor musun hocam? Kimin tedavisine değer, maliyetine değer, kimin değmez. Mesela diyelim ki adamın böbrek yetmezliği var. Uğraşmaya gerek yok. Öldür gitsin hocam. Her yıl diyalize sokacağım bilmem ne.
Bir sürü masraf değil mi?
Bir sürü masraf. Ya kim uğraşacak onda? Aynen böyle zaten yapıyorlar. Ve hocam doktor hocam 4 çeşit yok etme. Yani 4 grup insan yok ediliyormuş hocam. Bir tanesi diyor hocam hastalar. Yani bu tedavi edilemez olarak görülen spesifik hastalar var. İş bulamayan kişiler. Ne bunlar? İşte epilepsi olanlar, şizofreniler, engelliler ve buna benzer direnç gösteren gruplar. İkincisi ve ikinci grup 5 yıldan uzun süredir hocam yine mi yayın gitti? Hayır. 5 yıldan uzun süredir şey olmayan tedavi, hadi hastanelerde olan, tedavi gören kişiler. Bunlar da yok edilecek kitleler olarak görünüyor. Ve üçüncüsü suçlu olarak deli olarak kabul edilen insanlar. Bunlar da şey görünüyor. Ve dördüncüsü de bunları hep hasta olarak geçiyor tabii, hasta. Alman olmayan ya da Alman kanından gelmeyen hastalar. Bu dört grup hastalık olarak kabul ediliyor ve bu grupların ortadan kaldırılması gerektiğine inanılıyor hocam. Nasıl? Güzel değil mi?
Güzel çözüm. Evet, kategorizasyon da çok güzel. Çözüm de mükemmel.
Diyor ki hocam, yani çok öldürülmek ilginç için diyor. Engellilik ya da özürlülük, o zaman herhalde özürlülük kullanılıyordu. Bilmiyorum ne kullandıklarını. Bir fizisyenin gözünde, bir doktorun gözünde öldürülmen için en başta gelen kualifikasyonlardan biri. Mesela
engellilik kullanıldığını sanmıyorum.
Gittin hocam.
Engellilik kullanıldığını sanmıyorum. Arıza çıkardığına göre özürlülük kullanılıyor.
Evet hocam. Diyor ki neden mi diyor, çünkü diyor ki bu da şöyle açıklıyor. Eğer sen mesela körsün veya epilepsin var. Ne demek bu? Sen nasıl Alman ırkından birinin epilepsi olabileceğini düşünebiliyor musun hocam? Ya da şizofren ya da kör olabilecek.
Değil mi?
Ne demek? Ya da Türklerden biri nasıl böyle olur yani, düşünsene. Öyle düşün yani. Bu nedir? O ırkı suçlamanın en temel yoludur. Yani üstün ırk senin bütün ıstırık mıstırık olayın gitti.
Hepsi
yani
bitiyor.
Tüm karizmayı çiziyorsun yani hocam. Mesele bu. Ve diyor ki aynı zamanda bir kişi çalışıyor olabilir. Bakın hani şöyle de söyleyeyim. Bir kişinin işi var ama yine engelli. Bu kişi de yok ediliyormuş. Çünkü engelli. Yani çalışman da bir şeyi değiştirmiyormuş hocam. Nasıl?
Evet, yani çalışan da fayda yok.
İlginç bir şey daha var hocam. Diyor ki bu sadece hasta insanlara, mesela jenik dediğimiz şey, sadece hasta insanlara değil, zihinsel engelli olan ama sağlıklı olan insanlar için de geçerli. Adamın eli kolu tutuyor mesela. Düşünsene. Bunlar evet, da ama zihinsel engelli oldukları için ille de yani hasta aradık olman gerekmiyor. Bunlara da doğrudan uygulanıyormuş hocam.
Evet.
Yani diyor ki sonuçta sorgusuz, sualsiz tüm engelli kişiler yaşamasına gerek olmayan kişiler olarak kabul ediliyor. Bunlara para harcamaya gerek olmayan kişiler diyor hocam. Ve hocam yavaş yavaş şeye geçiyoruz. Saatimiz
evet, zaten saatimiz 10 oldu tam.
Saatimiz 10. Evet, biraz hızlanalım. Hocam disabled ilk önce çocuklardan başlanıyor. Ve resmi kurulanlar şey, mesela kör doğdun veya kolun yok gibi şekilde doğdursan doğrudan sizin öldürüyorsunuz hocam. Ve hatta bazı şeylerin babaları direkt Hitler'e diyorlar ki benim çocuğum engel, dolduranı öldürün diyor hocam. Ve bu şekilde 5000 kadar çocuk öldürülüyor hocam.
Evet.
Evet. 1945'e kadar doktorları tarafından 5000 çocuğun sistematik olarak öldürüldüğü ortaya koyuluyor. Evet hocam. Peki bu gaz odaları meselesi 1939'da başlıyor. Yetişkinlerin öldürülmesi meselesi hocam ve T4 denilen bir adla veriliyor. T4 denen bir kodla veriliyor hocam. Bu kodla yapılıyor bu hastalıklar. Ve bu gaz odalarının, gaz chamber deniyor bunlara. İlk prototipi bu da yapılıyor hocam. Yani bu Yahudilerin öldürüldüğü Polonya'da ve benzeri yerlerdeki şeyler gaz odaları var. Bunların ilk prototipi aslında engeller için yapılıyormuş hocam.
Evet.
Bu da nasıl bir şeymiş? Arkadaşlar şöyle açıklıyor. Bir duş kabini gibi bir odaymış hocam. Yuvarlak. Bench dediği herhalde oturak mı demek? Etrafında oturaklar olan. Ve duvarların etrafında şeyler var. Ve duvarlarında da küçük küçük delikler var. Bu deliklerden de gaz pompa ediliyor hocam. Bu şekilde yapılıyor. Evet, ilk gaz D.R. Wittmann tarafından veriliyormuş Almanya'da.
Doktor Wittmann, evet.
Ve bu şeyleri kontrol ediyor hocam. Ve diğer doktorları da bu eğitiyor. Nasıl gaz verir. Ve diyor ki bakın aman ha diyor. Bu işi sadece doktorlar tarafından gaz verin. Öyle önüne gelen vermesin diyor hocam. Hı-hı. Tamam mı? Ve ilk denemede hocam götürüyorlar 18-20 kadar kişiyi. İlk gaz denemesinde bunu özellikle anlatmış. Çırılçıplak soyuyorlarmış önce. Sonra odaya koymuşlar. Kapıyı arkalarından kapatıyorlar. Herhangi bir direnişle karşılaşmamışlar ilk şeyde. Hı hı. Ve daha sonra bu Wittmann gaz operasyonunu başlatıyor. Yaklaşık 1-2 dakika içinde zaten düşüyor hocam insanı.
Evet.
5 dakika sonra da o da gazlardan temizleniyor. Sonra ne yapıyor hocam? Bu iş için tahsis edilmiş SS'ler geliyor hocam bunları. Alıyorlar bu şeyleri, sedyeleri koyuyorlar ve fırınlara götürüyorlar.
Bu arada imha ediliyor.
Gayet güzel. Ve bu şekilde hocam söyleniyor
çok
ki...
Çok güzel, çok güzel hocam. Allah
yaklaşık
Allah.
Güzel, güzel. Yaktım gitti. Yak gitsin diyorsun. Yak bütün fotoğrafları.
Hakikaten çok iğrenç bir dönem ya.
Ha bir de ailede şu deniyor hocam. Bu aile ve şey diyor, bunlar diyor işte gripten ya da ciğer iltihabından ya da benzer şeyler yüzünden öldü falan diyorlar ailelerine de. Hani gerçeği de söyleyemiyorlar.
Evet.
Ve bu süreç hocam 1941 yılının 43'e kadar 275 bin kişinin öldüğü söyleniyor. Ama kimi tahminler bunun 400 bine 1 milyona kadar çıktığını belirtiyor hocam. Bu
yani onunla ilgili veri tuttuklarını sanmıyorum ki.
Evet, yalnız Hitler bu T4 programında, yani engellilerin katledilmesi programında 1941'de son ediyor.
1941'de acaba ırk temizlenmiş mi oluyor?
Öldürmek bir politik intihar olarak olduğunu anlıyor. Çünkü tam savaşın ortasındasınız ve Rusya ile iyi gitmeyen bir dönem var. Yani Rusya ile savaşın iyi gitmediği bir döneme yaklaşılıyor. Ve Hitler bu programa son veriyor. Kilisenin de baskısı sanırım.
Tabii arada giden gitti tabi.
Tabii o arada giden gitti. Düşünsene birkaç yıl daha sürseydi ne olurdu. Ve bu gaz odaları da hocam şeye götürüyor. Bir şekilde Polonya'ya gönderiliyor. Yahudiler için kullanılmaya başlıyor ondan sonra da.
Evet.
Evet, evet. Ve ama buradaki fizikçilerin, doktorların en büyük savunusu şu, bütün bu olayları yaparken savundukları şu: biz aslında onları öldürmüyoruz, biz katil değiliz. Aksine onlara biz iyilik yapıyoruz. Zaten bok gibi bir yaşamları vardı bu adamların. Pardon, yani onu söylemeye çalışıyorlar tam öyleyse. Biz onlara iyilik yapıyoruz aslında öldürerek. Bu bir çeşit tedavi diyorlar. Hem ırkın tedavisi diyorlar, hem onun tedavisi. İşin acısı ne biliyor musun hocam? Nürnberg Mahkemesi diye bir mahkeme oluyor daha sonra.
Biliyorum sonra. Evet onları.
Bu Nürnberg Mahkemesi'nin tarihini biliyor musun, ne zaman olduğunu?
Tam yani hatırlayamıyorum ama.
Nazilerin yargılandığı bir mahkeme mi bu?
Savaştan sonradır muhtemelen.
Savaş suçlularını mı yargılıyor?
Öyle tahmin ediyorum. Öyle aklımda kalmış.
Çok ilginç bir şey söyleyeceğim hocam. Bu mahkemede engellerin katledilmesiyle ilgili ailelere ne tazminat veriliyor, ne de bu konuda insanlar ceza alıyor.
Değil mi?
Savaş suçlusu. Yani engellilerin öldürülmesi aslında bir insanlık suçu değil.
Yani
arada... Çünkü engelliler insan değil. Eşit görülmüyor. Mesele bu. Martin Russell evet. Bunları söylüyor hocam. Kısaca özetle. Bunlardan bahsediyor.
Evet. Gerçekten. İlginç.
Değişik ve zor bir şey. Bir müzik arası ver istersen, Türkiye'deki bir iki örneği okuyalım, daha sonra da
biraz araba transferiyle ilgili bir şeyden
sonuçta bunu niye anlattık, yani ne alakası var diyebilirsiniz, 70-80 yıl önce olmuş bu olayı niye anlatıyorsunuz, ne oluyor diyebilirsiniz arkadaşlar, ama şu anki ben de dahil buradaki birçok şeyi bilmiyordum açıkçası, bunları hatırlamak zorundayız çünkü eğer siz engelli kişiyi normalin dışında aslında bakılması gereken insanlar olarak görmeye başladığınız anda, o zaman günün birinde bu tür şeylere de, bu tür muamelelere de kapı aralamış oluyorsunuz.
Evet, kesinlikle.
Aynen bugün olduğu gibi, insanların sıkıştıkları anda ilk gözden çıkaracakları popülasyon siz, biz veya o gün toplumda kim zayıf görülüyorsa o olabilir. Yani aslında tüm mesele bu. Bu acı bir şekilde insanlık bunun şeyini yaşamış ve hala günün birinde, düşünsene hocam, yani neresinden tutulabilir ki tecavüzü engellemek yerine insan birileri kısırlaştırmaktan
aynen
bahsedebiliyor. Aynen gibi. Bunu yapan da bir doktor. Gerçi o zaman da bu şeyleri yapanlar, bu tamam tıbbi modelin aslında bir yansıması.
Kesinlikle bak, evet, buna tıbbi modelin bir şey diye bakmak lazım biraz, belki dediğin gibi.
Yani
sorunu böyle çözüyor.
Tedavi edilmesi gereken yaratıklar olarak görürseniz engellileri. Bu araba tartışmasında şey olmuştu. Bir arkadaşımız şey yazmıştı hocam. Ya bu kadar buna para harcayacağınıza, uğraşacağınıza insanları tedavi etmek için niye uğraşmıyorlar? gibi bir mail yazmıştı. Bunun için de uğraşanlar olabilir ama tedavi işin sadece bir parçası arkadaşlar. Olayı biz tedavi olması gereken kişileriz gibi görmeye başladığımız zaman zaten bazı gelişmeleri sağlamamız ve ilerlememiz çok kolay olmuyor. Bir de tedavi edilemez olarak görüldüğünüz zaman.
Evet.
Ve ben eminim şu gün bugün bir sürü yani herkes suçlamak istemem ama bir tıpçıyla konuşsam bunu bir sürü insan yaşamıyor muyuz? Yani gidiyoruz asla çocuk yapmayın diyor mesela bir doktora gitti.
Tabii tabii hocam. Kesinlikle.
Veya bu konuda size hakaret eden doktorlarla karşılaşanımız olmadı mı hiç? Doktora gittiğinizde engelli iki kişi. Kaldı ki şöyle bir gerçek de var. İki kişinin genetik hastalığı aynı değilse onların çocuklarının engelli olma ihtimali gören biriyle veya engelli olmayan biriyle evlendiğinizde aynı
sayıda oluyor.
Yani bu da bilindiği halde bu tür hakaretlere uğramayanımız var mıdır acaba gidip öyle şeylerle veya imalara uğramayanımız var mıdır? Ve yine Russell şeyden devam ediyor hocam. Buradaki şeyin de sigorta şirketlerinin nasıl insanları sömürdüğü, engelli olduğu için nasıl yüksek primleri aldığı ve benzeri şekilde devam eden bir kitabı var. Ben o bugün de yani bu evet. Aslında bitmiş değil. Yani Hitler gitti, olay bitti değil. Sokaktaki vatandaşların birçoğu böyle düşünüyor olabilir veya de acınması gereken insanlar olarak düşünebiliyor. Tabii ki öldürmek falan işin çok uç noktası. Ama siz o insanları herkes gibi normal olarak kabul etmediğiniz zaman bir sürü muameleyi onlara müstahak görmeniz de mümkün oluyor yani aslında söyleyecek bu.
Evet.
Evet zaten müzik arası
verelim. Bu noktada bir müzik arası verelim. Sonra bir Türkiye'de neler olmuş bununla ilgili bir bakalım değil mi? Hı hı.
Thank you.
arkadaşlar bugün dediğim gibi dolu dolu bir konuydu Öjeni ile ilgili. Eylem bize dönmüş hemen. Evet, ben 15 yaşımda doktora gittiğimde diyor. Doktor, bunu sakın evlendirmeyin. Bunu evlendirirseniz dünyaya kötülük yapmış olursunuz demiş doktor arkadaşlar. Tıbbi olarak kendine göre bir neden koyuyor ortaya. Ama şöyle de düşünmek, Beethoven'dı galiba. Çok zor bir ailenin ve hamilelikte bir sürü sorunlar yaşayan bir
evet,
ailenin
evet.
Kuzucu çocuğu hocam.
Evet.
Uzak dünyaya geliyor. Kimin ne olacağı, ne yapacağını bu kadar erkenden kestirip buna göre bir şey olabilir. İsterseniz
doğru.
Şu Öjeni ile ilgili bizim bir iki ders kitabın alıntısından bahsedelim ve bu konuyu burada kapatalım.
Kapatalım bence de.
Çünkü ben bile anlatırken kötü hissettim kendimi yani.
Ya katılıyorum sana hakikaten yani... enteresan şeyler yaşamış ve hakikaten üzücü şeyler.
Evet.
Öjeni, sağlık sistemini ayırıp sağlıklı nesiller yetiştirmenin yollarını arayan bilimsel temelli bir toplum felsefesidir. Aşağı ırkla karışma bir kenara, kendi ırkı içinde bile kusurlu olanlar elenmeli. Ruhi ve manevi özellikler maddi varlığın sinir sisteminin bünyesi ve iç ifrazı budelerinin salgı bizelerinin faaliyeti bir süredir. İyi soy ve kötü soy ayrımı vardır. Yüksek mezunlukları ile toplumda yükselmiş insanların aidatlikleri incelendiğinde bu özelliklerin kalıtsal olduğu görülür. Suçlu tipler hırsı ve adli rahatsızlığı olan kişilerdir. Bunlar toplumdan yalıtılmalı ve kısırlaştırılmalıdır. Mensup olmakla iftihar ettiğimiz Türk ırkı dünyanın en iyi, en sağlam, en zeki ve en kabiliyeti ırkları arasında seçkin bir mevkiyi sahibidir. Hepimizin vazifesi, Türk ırkının asil esas nitelikler ve meziyetlerini muhafaza etmek ve bu ırka layık fertler olduğumuzu her halimizde ispat eylemektir. Çünkü Türkiye'mizin istikbali bugün böyle yaşayacak gençlerin ileride teşkil edecekleri ailelerle yetiştirecekleri yüksek kıymeti Türk zürriyetlerine soylarına dayanacaktır. Biyoloji ve İnsan Hayatı 1934 Ortaokul Ders Kitabı.
Nasıl hocam?
Gördüğünüz gibi yani her ne kadar belki uygulanmasa bile o dönemden gayet
belki fırsatları olsa uygulanlarmış hocam. Yani tabii, biraz daha güçlü olsa
evet.
Gördüğünüz gibi hocam bir şey daha var.
17 Nisan 1933'te
şimdi yeni bir tane daha alıntı var, onu da dinleteyim size.
17 Nisan 1933'te Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan biyoloji kitabında Öjeni ile ilgili olarak şunlar söylenmektedir. Kıymetli efsane ve hususiyetli ailelerde nesilden nesile devam eder.
Pardon ya ben...
17 Nisan 1933'te Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan biyoloji kitabında Öjeni ile ilgili olarak şunlar söylenmektedir. Kıymetli efsane ve hususiyetli ailelerde nesilden nesile devam eder. Bütün meziyetleri ile toplumda mümtaz mevkiler tutmuş insanların çoğunun aidatlikleri incelendiğinde bu meziyetlerin o ailenin birçok ferdinde ortaya çıktığı görülür. Doktor akılca zayıf. Irsi kalıtsal hastalıklara sahip kimseler ayrı müesseselere toplatılarak orada uygun işlemle meşgul edilse, onlara iyi bir hayatta emin olursa, yalnız üremelerinin önüne geçirse toplum birçok zararlı nesilden kurtulmuş olurdu. Link dünyada...
Gördüğünüz gibi... Daha iyisini aslında hocam, gaz odasında yakmayı düşünmüyor.
En azından...
toplayalım diyor.
Ha, en azından gaz odasında yakmayı düşünmemişler.
Evet,
evet.
Yani toplayalım.
Biraz daha insaflı bir bakış açısı.
Ama dikkat ediyor musun? Bütün bunlar hala tıbbi model. Çünkü genetik olarak yani o gün bu da şey bilimsellik de o günün bilimsel geçerliliği. Bu insan hastadır, zayıftır ve eksiktir. Yani bunu böyle bugünün bilimselliğinde öyle söyleniyor. Hiçbir şekilde tedavi edilemez o günkü. O yüzden ne yapalım biz bunu? Ya ayrı yerlerde toplayalım. Kısırlaştıralım yeni insanlara bulaştırmasınlar. Ya da
biraz daha sert şeylerde yakalım.
Yakalım.
Yani gaz odasına gönderelim.
Gidiyor. Şimdi dedim ya şeyin şeyi çok doğru aslında söyledi. Sen eğer bir kişiyi normal olarak görmeyeceksen, bu durumda yapabilecek çok da bir şey yok hocam. Yani mesela
evet,
burada
evet, dediğin gibi.
O yüzden tıbbi modelin ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açtı. Daha sonra bu tabii bu kadar şey olmamış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra önce farklı yerlerde toplanmaları sağlanmış. Belki daha sonra başka şeyler olmuş ama yani Orta Çağ'dan beri gelen sürecin 20. yüzyılda nasıl boyutlara ulaştığını hakikaten ortaya koyan bir süreç hocam.
Evet.
Yani, diyelim. Sen var mı ekleyeceğim bir şey?
Yok hocam. Yok. Zaten sen anlatılması gereken hepsini anlattın. Gayet de güzel özetledin bence. Hakikaten keşke yaşanmamış olsa böyle şeyler dediğimiz olaylar ama ne yazık ki hala günümüzde bile ara sıra bu tür şeylerin ayak seslerini duyuyoruz.
Evet yani bugün kimse gaz odasında yakılıyor demiyoruz çok şükür. O noktada değiliz ama bunları unutmamız gerektiği anlamına da gelmiyor. O yüzden bugünkü programda bunlardan bahsetmek istedik arkadaşlar. Çünkü bundan zamanında yaşanmış şeyler ve yarın yaşanmayacağının garantisi yok. kendi haklarımıza savunmadığımız müddetçe engelliliği hayatın içindeki bir ha bu arada bugünkü sosyal model şunu da savunuyor. Bakın şeyden farklı yalnız. Herkes potansiyel engelli adayıdır derler ya, nefret ettiğim bir söylemdir. Yani ne demek yani? Sen o zaman bir kişi ya bu ya günümünde engelli olursa onun için hizmet yapalım diye bakarsın. Bir şeyler hocam ne alaka yani millet korku kültürüyle. Mesele o değil ama herkes aslında şu bir gerçek var. Bilimsel gerçek şu. Aslında herkesin belli fiziksel kusurları var. Sadece bazılarınınki daha ağır. Yani bu genetik bilimsel olarak kabul edilen. Yani her insanın fiziksel olarak yetersiz olduğu bir boyutu var. Ama bazı insanlarınki mesela körlükle ilgili çok daha az düzenleme yapılmış. Veya fiziksel engellikle ilgili. Diğerleriyle ilgili daha fazla düzenleme
evet,
yapılmış.
Evet.
Yani yeni model bunu ortaya koyuyor. Herkes potansiyel engelli adayıdır diyemeyiz ama herkesin fiziksel kusurları zaten vardır. Bu fiziksel kusurlar zaman zaman karşımıza çok ciddi sorunlar olarak ortaya çıkabilir. Yani uzun boylu olmak da zaman zaman dezavantajlı mesela.
Aslında olaya
yatak
şöyle,
bulamıyorsunuz kendinizi.
Olaya şöyle bir şey bakabiliriz hocam. İnsan kelimesi köken olarak eksik anlamına geliyor zaten.
Öyle mi?
Tabii. Ha. İnsan kelimesinin öyle bir kökeni var. Yani eksik anlamında diyebiliyorum ben. Öyle duydum.
Doğrudur. Yani kesinlikle olabilir. Doğrudur hocam. Evet yavaş yavaş başlayalım mı araba şeyimiz artık buradan çıkalım.
Evet bence arabaya geçelim.
Minik bir böyle minik küçük bir müziğin var mı?
Küçük bir müzik. Arap saçı diye bir parça koydum ben listeye şu an ama.
Hı hı. Neyse hocam zaten çok şey kaldık. O zaman direkt şeye başlayalım.
Bence de direkt geçelim. Zaten yeterince müzik verdik bugün.
Evet arkadaşlar yeterince müzik verdik. Çok da zaten müziği çok dinliyorsunuz. Daha.
Değil mi?
Şey evet. Arasına geçelim. Hı hı. Evet şu an açtım ve bir lampın sesinde biraz.
Bir.
Son yapayım ki bir lampın sesinde.
Bir. Bir. Bölüm Rinald Pauliz. Ayşe Uygur İstanbul şimdi oturum açtı.
Ne Ayşe? Araya gireceğim. Evet arkadaşlar Anıl Luiz'le geçen pazartesi günü gece biz 12'ydi. 10 saatiyle 5'ti.
Evet 10 saatiyle 5'ti. Oturduk.
Orada yaptığımız röportajın bir bölümünü şimdi. Hı hı. Bugün gerçi birinci bölüm ne kadar yayınlayabilirsek o kadar gitsin diyelim.
Evet.
Araba kullanımıyla ilgili Amerika'dan Anıl Luis'le yaptığımız röportajı yavaş yavaş Adem hocam senin de yardımınla çevirerek gidelim.
Tamam hocam.
tabii
yani
çıkartmam gerekiyor burada yoksa
ses kulaktan geliyor.
Kulaktan geliyor o da güzeldi. Ben bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Evet telefon çalarak. Merhaba benim adım Engin Türkiye'den arıyorum dedim ve biraz gecikmiştik o an 12 içerek
evet,
falan kazandık.
Evet evet mikrofon bunun ayarlarımızı için, falan
mikrofon yaptık. Mikrofon ayarlarımızı yaptık dedim. Bunun için özür dileriz dedim başlayabilir miyiz dedim. O da tabii bir saniye kapıyı kapatayım bizi kimse rahatsız etmesin hatta kal dedi ve başladık.
Evet.
Biraz ilerleyelim. Öncelikle teşekkür ediyorum bize katıldığınız için. Bizim Engelsiz Değişim adında bir grubumuz var Türkiye'de. Ve biz sizin projeniz hakkında oldukça heyecanlandık. Bunu merak ettik ve sizinle konuşmak istedik. Ve bunu internetten araştırdık. Sizi bulduk. Aslında siz bizi buldunuz bir taraftan da. Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Tanıtır mısınız? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Aydın Anıl. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Driver Challenge'ın halkla ilişkiler sorumluluğunu yürütüyorum. Evet, 1992'den beri bir organizasyondayım ve 1999'dan beri bir yöneticilik konumunda organizasyonda çalışıyorum. Yani örgüt de diyor ya, bu NFB sonuçta bir tek bu süreç için kurulmuş bir şey değil. 1992'den beri burada çalıştık.
Evet, evet.
1999'dan beri de yöneticilik yaptığını söylüyor. Ben soruyorum şimdi. Öncelikle neden böyle bir projeye ihtiyaç duyduğunuzu, yani nasıl bu projenin başladığını ve neden böyle bir projede Jernigan Institute Enstitüsü'nde bu böyle bir projeye başladığınızı bize anlatabilir misiniz diye soruyorum. Öncelikle bizim en temel amaçlarımızdan biri körlüğün önündeki, körlüğün kapasitesine engel olan şeyleri ortadan kaldırmak ve görmeyenlerin de birçok şeyi yapabilme kapasitelerinin olduğunu insanlara göstermek.
Sosyal model.
Zaten biz Jernigan Enstitüsü'nü kurmadan önce de görmeyenlerin arabada kullanabileceğiyle ilgili zaten bizim başkanımız Mark Morrow'un sözleri vardı. Ve bu konuda biz zaten bunu istiyorduk ve açılışında da hep bu vardı. Bugün bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek amaçlıyoruz aslında. Bu kapasitesinin ne olduğunu söylemeye çalışıyorum. Hocam doğru değil mi?
Evet evet hocam, aynen.
Biraz az duyuyorum ben adamın sesini evet, telefonla. Ve bu projeyi yaparken önemli bir felsefeniz var sizin. Arabanın bizi götürmesi değil, bizim arabayı götürmemiz. Bundan doğru mu? Bundan biraz daha söz eder misiniz? Açar mısınız bu durumu? Aslında genel şey, otomatik arabaları yapmaya çalışıyor genel teknoloji. Ve diyor ki burada, eğer biz burada şunu göstermeye çalıştık, eğer görmeyen kişiye de gerekli fırsatlar ve olanaklar tanınırsa bir görenin yaptığı şeyleri görmeyen de onunla aynı rekabet içerisinde yürütebilir, yapabilir diyor. Doğru değil mi hocam?
Sen evet evet. Olursa... Yok hocam, ben takip yapıyorum.
Biz de öyle bir arayüz geliştirdik ki gören insanın yolda aldığı bilginin aynısını görmeyen kişiye verebilecek, görsel olmayan bir tarzda verecek bir arayüz yaratmayı amaçlıyoruz ki bu arayüzü kullanarak görmeyen kişi de o bilgileri alsın ve o bilgiler ışığında tıpkı gören insanın yaptığı gibi bu bilgileri yorumlasın ve araba kullanabilsin. Doğru değil mi hocam?
Evet. Yarılmayalım. Hocam sen de yarın. Ben yaparım.
İsterseniz biraz sisteme gelelim. Nasıl çalıştığına, ne gibi detayları, ayrıntıları olduğundan biraz bahseder misiniz?
Evet.
Bu da biz bir hibrit motorlu arabaları kullanıyoruz öncelikle. Bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü hibrit motor, değil mi? Hibrit motor.
Tabii hibrit motor.
Bu hibrit motorlu araçlar aynı zamanda elektriği de kullandığı için gazlı sistemler elektriği kullanamıyor. Ama tamamen elektrikle çalışan araba değil. Sadece elektriği kullanmasından dolayı, değil mi hocam?
Onu şöyle hibrit motorlar arabanın gitme enerjisinden şeyinden, hareketinden elektrik de üretiyorlar. O yüzden daha gazı kullansa bile daha az kullanan bir araç.
Evet, evet.
Hibrit motoru da kullanmaların sebebi şeymiş burada. Ben burada araya girmiş oldum gerçi ama. Araçta çalışan bu arayüz elektriğe ihtiyaç duyduğu için bu tür bir arabanın seçilmesi daha makul olacak. Bunu düşünmüşler.
Aynen, elektrikle çalışan bir arayüz. Bu yüzden hibrit motor kullanıyorlar.
Evet.
Ve Ford Escape arabasında bunu yapıyorlar. Bu da Laser Range Finder dediği lazer bulucuyu kullanıyorlar.
Lazer menzil bulucu diye çevirebiliriz.
Evet, range. Lazer menzil bulucuyu kullanıyorlar. Ve bir bilgisayar sistemi var, değil mi? Dinamik bir sistem. Yani tabii, etkileşimi açık, sürekli çalışan bir sistem.
Yani her türlü onlardan gelecek veriyi kullanabilen bir sistem.
Evet, yani bir lazer bulucu var, menzil bulucu. Ve bunu yorumlayan...
Kameralar var.
Kameralar.
Kamera ve bunu yorumlayan, bu verileri toplayıp yorumlayan bilgisayar var.
Evet. Ve bu kullandıkları şeye drive grip deniyor arayüze.
Evet.
Doğru mu hocam?
Evet.
Yani sürücü grip küreleri deniyor. Sürücü eldivenleri gibi bir şey.
Tabii tabii. Şimdi ikiye ayırıyor buradaki sistemi. Sürücü eldivenleri dediği. Şimdi onun aynısı gelecek gerçi. Ben o kadar
evet,
sonra gelecek.
Biraz şey yapalım. Bir dakika. Bir şey.
Şimdi
speed strips mi diyor?
Speed strips dediği şeydi evet, arkadaşlar. Titreşim.
Evet. Bir hız kontrolleyicisi var. Grips eğer o anlamı kullanabiliriz. Bir de sürüş kontrolleyicisi.
Evet, aynen.
Yani sürüşü ve hızı ayarlayacağımız iki ana parçadan oluşuyor sistem. Doğru mu hocam?
Şöyle diyebiliriz. Sürüş, yani sürüşle ilgili bilgilerin bize geleceği, bir de hızla ilgili bilgilerin bize geleceği iki veri yolu var diyelim arayüzde.
Evet, evet.
Evet.
Evet, drive grip diyor, yani bir sürüş bilgilerinin geldiği şey bir iki çift eldiven gibi bir şey diyor. Bu drive yani sürücü şeyleriyle kişi yönünü bulabiliyor. Doğru mu?
Evet, yönünü.
Yani parmaklarınızla direksiyonun her iki tarafında yer alıyor sağ ve solunda. Yanlış anlamadıysam.
Tabii. O işte kamera ve lazer menzil bulucularından gelen verilerle bunun ne tarafa yönlendirileceğini, yani yolda viraj varsa nasıl yönlendirilecek, dönüş varsa nasıl yönlenecek, o bilgiler adı yani sürüş bilgilerini veren kısım ya. O evet, bilgiler buradan geliyor.
Evet, buradan geliyor. Şimdi nasıl geldiğini anlayacağız. Evet, iki sistem var. Peki birincisi bu sürüşte yönünü tarif eden ellerimiz.
Evet.
Yani sağ mı döneceğiz, sola mı döneceğiz diyor. Bacaklara gelen titreşim yolun açık mı kapalı mı, yani hızlanıp yavaşlayabileceğimiz oluyor. Yani ne kadar yavaşız, ne kadar hızlıyız, yani bunu kontrol etmemizi sağlıyor.
Yani daha yavaş yapmak. Şöyle yolun açıklığında bacaklarımıza gelen titreşimden hızımızı biraz arttırabileceğimiz kanısını anlıyoruz.
Evet, evet.
Aynı
eğer
şekilde
yol biraz daha kapalıysa,
ani duruş ya da yavaşlamamız gerektiren durumları koltuğun arkasına yaslandığımız kısımdaki titreşimler bize veriyor.
Titreşimler veriyor. Yani bacak, sırt ve ellerin çalıştığı bir sistem.
Evet. Güzel masaj yapar bu ya.
Evet. Ben de diyorum ki bu titreşimi biraz daha açar mısınız? Nasıl bir bilgi alıyorum titreşimle diyorum. Çünkü bu titreşim... Eğer diyor Virginia bizi belirli yollarda bunu yollarda şey yapıyor. Eğer bunu Virginia'nın mesela uluslararası yolunda diyorum araba kullanıyorsunuz.
Hikmet Bekler, Can Karaş'ın... İlhan Kızılok... Murat, şimdi oturma.
Bunu şunu anladım burada. Siz yolda giderken bir yol, bir trak içinde yani sonuçta dönüşleri olan, bir virajları olan bir yoldan bahsediyoruz. Hı-hı. Ve bu yolda dönüşe siz yaklaşırken böyle sağ tarafa doğru bir dönüş var. Buraya yaklaşırken sağ taraf titremeye başlıyor hafif. Çünkü bir anda gelirse karşınıza burada dönemezsiniz diyor. Çünkü önceden yavaş yavaş o titriyor. Ve siz kendinizi ayarlayıp o tarafa doğru dönmenizi sağlıyor. Ya da sol tarafa doğru dönmenizi sağlıyor değil mi hocam?
Tabii tabii. Yani hangi yönden titreşim gelmeye başlarsa o yöne dönüş var.
Dönüş var. Geldi.
Ve bu titreşimi dönüp bitir, ya bu titreşimler geçtiği zaman, titreşim durduğu zaman tam dönüşü yapmışız demektir. Artık o dönüş bitmiş, evet, demektir.
Ya da dönmeden devam da edebiliriz. Herhalde orada da titreşim bitmiş olur. Dümdüzle gidersek değil mi hocam? Belki yol devam ediyor. Orada bir dönüş yeri var ama.
Şöyle tabii, o nasıl gideceğimize bağlı. O konuda da veri alıyor. Ama işte mesela dönüş varsa tabii dönmemiz gerekiyorsa döneceğiz. Yani devam etmemiz gerektiren bir şey varsa, durum varsa aynen dediğin gibi devam edebiliriz. Ama gerçekten dönüş varsa, devam edilmeyecekse zaten titreşim durmaz yani.
Evet. Eğer siz doğru anladıysan. Ve siz anladıysam titreşimler bizim yolumuzda düzgün bir şekilde gitmemizi sağlıyor. Doğru mu? Ve solda sağda sapıyorsak titreşimler de bizi arıyor. Doğru. Evet, tabii ki bu diyor bizim çevremizde. Ben orayı tam anlamadım. Etrafımızla ilgili de bilgi veriyor. Yolun dışına doğru taşıyorsak onu da bize bilgilendiriyor orada bir taştığımızla ilişkili. Bunu da biliyor ama esas işi virajları anlamamızı sağlıyor. Değil mi hocam?
Evet. Dönüşleri, virajları.
Evet, eğer yolda gidiyorsanız Amerika'da bununla birlikte diyor. Bu şekilde titreşimlerle yolu hissederek nerede viraj olduğunu, nerede yolun dışına çıkıp çıkamayacağınızı bu şekilde ellerinizle hissetmiş oluyorsunuz diyor. Doğru mu hocam?
Evet, aynen.
Ben bunu anlamadığım için dönüşlerini kastediyoruz değil mi? Peki nasıl anlıyoruz dönüşleri diye ben tam anlayamadım orada burada çizirken. Nasıl dönüşler anlaşılıyor diyorum. Evet, buradaki mesele şu, siz diyor nasıl gören biri bir yere döneceği zaman, dönmesi gerektiği zaman önceden hissedip ona göre meyilleniyorsa, doğru mu hocam?
Tabii tabii.
Görmeyen kişiye de önce lazer şey bu önünüzdeki dönüşü görüyor. Hı hı. Etrafınızdaki virajı görüyor ve bunu bilgisayara iletiyor. Bilgisayar da size o eğer oraya dönmeniz gerekiyorsa örneğin sol tarafa dönmeniz gerekiyor. Sol elinizin altındaki grip motorun o bölümü titremeye başlıyor ve siz de o yöne doğru döneceğinizi hissediyorsunuz.
Evet. Onu da nereden anlıyor diye orada açıklamış. İşte asfaltla dışındaki çimlik alanların, toprak alanların farklılığı var diyor. Hı hı. Buradan tespit ediyor zaten diyor yolun gidişini.
Evet, evet yani orada evet asfaltın dışında olduğunu, asfaltın dışında bir mesafe olduğunu, asfalta benzemeyen bir şey olduğunu hı hı. anlıyor. Ona göre de bu dönüşü size hissettiriyor.
Evet.
Yani şeyden sonra mesela dönünce de tam titreşimler bitiyor onu kastediyor değil mi
hocam? İşte sol yani çok biraz fazla dönmeye başladığı bir süre ne yapıyorsun? Diğer taraftan titreşim almaya başlıyorsun. Ha diyorsun çok döndüm tam ortalayıp devam ediyorsun.
Aynen o şekilde devam ediyor. Bu arada şu piloya bağladığım için ben hemen şey takıp devam ediyorum hocam. Saatimiz kaç bu arada?
Saatlerimiz yaklaşık 41 dakika geçiyor şu anda. Evet, baktım
biraz,
şu anda 41
biraz
dakika
daha
geçiyor.
Devam edelim o zaman.
Evet. Evet.
Biz geçen hafta bir hava şeylerinden olduğundan bahsetmiştik. Bu çok ilgimizi çekmişti programda dikkat ediyorsanız. Bunu soruyorum. Yani bir hava şeyi vardı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz dedim. Bunlar ne yapıyor dedi. Bir de bize çevresel bilgiyi veriyordu. Bu nasıl çalışıyor diye soruyorum. Bahsetmemişim bundan. Öncelikle şunu söylemek lazım ki bu NFB'nin bu projesi bir araştırma projesi. Ve bu araştırma projesinde çok farklı arayüzleri deniyoruz ve bu arayüzlerin görmeyenlere yoldaki veriyi nasıl verdiğini öğrenmeye çalışıyoruz diye söylüyor.
Fatih şimdi odaya çıktı.
Burada sesli uyarıcıları denedik diyor. Bunlardan biri de hava kabancıklarıydı diyor. Bu bir tablo gibi. Evet burada bu bir tablo gibi diyor. Elinizi buna koyduğunuz zaman bundan hava kabarcıkları çıkıyor ve önünüzdeki objelerin, nesnelerin şeklini az çok işte mesela üçgen bir şey var solumuzda ya da kare gibi bir şey var, yuvarlak bir şey var. Bu delikten çıkan havaların şeyiyle bunu hissedebiliyorsunuz dedi bu tabloda. Doğru değil mi hocam?
Tablo neydi? Tablo gibi bir şey. Yani
tabla,
masa
evet, masa
benzeri. Masa
gibi bir şey. Hı-hı. Masanın üzerinde delikler var. Ve bu deliklerde elimizi koyduğumuz zaman değil mi hocam?
Evet,
havalar
evet.
Dışarı çıktı.
Evet, oradan o, şeklini anlıyorsun.
Bir
nasıl bir şekil var?
Nasıl bir şekli var çevremizdeki? Anlayabiliyoruz ama bunu
Ahmet şimdi oturmak.
Belki bir soruyorum. Mesela önünde bir ağaç var diyorum. Sol tarafında. Evet bunu bir hissedebiliyor muyum bu ağacı nesne olarak?
Aynen. Aysun şimdi odurun açtı. Ali Bey, çıkan.
Bu da şunu bahsediyor. Aslında biz bunu Daytona'daki demonstrasyonda gösteride kullanmayacağız bu app. Bu denediğimiz şeylerden biri diyor. Ama size anlatmam gerekirse de bu tabla bir sanki şoförün gözü gibi diyor. Yani etrafınızda ne var ne yok onu genel olarak gözlemlemeniz. Yani kullanırken genel olarak etrafta yolda ne var ne yok etrafınızla ilgili genel bilgi edinmenizi sağlayan bir şey diyor. Sistem diyor. Ama bunu bu demonstrasyonda kullanmayacağız diyor. Doğru mu hocam?
Evet, bize şeyden bahsetmişler, ileriden bahsedecektim. Ben de şu an tam anlayamadım orada dinlerken ama bunu işte bir elde direksiyonda olması gerektiği için öbür eli kullanmak zor olur diye sanırım sistemden kaldırmışlar.
Evet, yani direksiyonun hakimiyetinde sıkıntı olabileceği için şimdilik bunu kaldırmışlar bu sistemden.
Evet.
Peki bu arabayla ne kadar bir hız yapabiliriz diye sordum.
Hakan.
Evet, bu sistemi arayüzü çelişik hızlarda test ettik. Ve son dönemde yaptığımız şeylerde bu hızı 15 ila 30 kilometre, saatte 30 kilometreye kadar çıkan hızda başarıyla bu arayüzde arabayı kullanabildiğimizi başardık. Bu hızda arabayı kullanabildik diyor 30 kilometreye kadar. Henüz yavaşlar ama yine evet. Yani adım adım yürümektense 30 kilometreyle gidebilsek.
Tabii ya, o da bir şey.
Bazı yerlerde tabii, yani. Için, evet.
Bu karşıya oturup.
Ben tekrarlıyorum. Bunun kaç kilometre olduğunu bilmiyorum ama diyor 1.6 kilometre arkadaşlar bir mil. Onun hesabı bu da aşağı yukarı 30 kilometre oluyor. 20 mil diyor. Bu da 30 kilometreye denk geliyor.
Aşağı yukarı 30-32 civarında.
Aynen. Evet, siz de görme engelli misiniz diyorum ona. 1989'da kör oldum diyor. Ve bu 25 yıl diyor gerçi. 1989'da nasıl 25 yıldır? Ha, tamamen bir görme engelli yok. Işık kavramı var diyor. Benim gibi herhalde. Odada ışık yanıp yanmadığını anlayabiliyorum diyor. Bu arabayı siz de kullandınız mı? Evet, hem 1989'da kör olmadan önce zaten araba kullanıyormuş arkadaş. Bu da ilginç mi ise bize ki listelerde ona dikkatimi çekti bunu düşünürken hocam. En büyük tepki daha önce araba kullanmış ve kör olmuş insanlardan gelmişti yani.
Evet.
Ne saçmalıyorsunuz siz?
Evet, doğru.
Onlar da biraz daha önceki şoförlük tecrübelerine de dayanarak haklı olarak belki onu duydular ama Anıl da daha önce araba kullanmış 1989'dan önce normal olarak ve bu arabayı da test eden görmeyenler arasında yer alıyor. Bunu da kullanmış yani. Yani diyorum ben de. Ben buna şey sordum. Yani siz de görmüyorsunuz. Peki bir görmeyen olarak baktığınızda hakikaten de kullanabiliyor musunuz dedim. Yani tamam birileri kullanabilir diyebilir ama siz bir görmüyor. Ben de görmeyelim. Adem de görmüyor. Burada onlardan bahsettim. Biz tamam. Ama dedim yani burada bir görmeyenin fikri daha önemli. Hakikaten bir kör olarak bu arabayı siz kullandınız mı? Yani kullanabiliyor musunuz diye soruyorum ben ona. Evet. Kesinlikle diyor kullanabilirsiniz. Ben anlayabiliyorum insanların ne kadar şüpheci olduğunu bu konuda diyor. Ama diyor bu görmekle maille ilgili şüpheleriniz var ama görmeyenler birçok şeyi zaten yapabilir. Eğer diyor gerçekten insanların körlükle ilgili algısını değiştirmek istiyorsanız onlara gerçek yollarla bunu yüzleşmelerini sağlamanız gerekiyor diyor. Araba kullanmak da bunun en gerçek yolu diyor. Ne diyor bu da görenlere sorsaydık diyor. Görmeyenler ne yapabilir? Şimdi diyor görmeyenlere araba kullanacağını söyleyemez. Söylemez diyor yani. Yapamaz evet. Diyor. Ne yapamaz diye sorsaydık diyor herhalde değil mi?
Görmeyenler, yani görmeyenler ne yapamaz diye sorsak hiçbiri...
Sorsaydık herhalde birçoğu araba kullanamaz derdi diyor. Hı-hı. Yani görenlere bunu sorsaydık birçoğu görmeyenler araba kullanamaz.
Mesela şöyle diyeyim. Sizce bir görme engelli neyi yapamaz? Mesela desek sokakta.
Evet.
Çocuk araba kullanamaz.
Araba kullanamaz. Yani biz de bunu kanıtlamamız gerekiyor. Kullanabileceğimizi aslında kanıtlamamız gerekiyor diyor.
Hülya Sivas şimdi oturum açtı.
Bunu bir dakika burada biraz anlamadım. Biraz geriye geliyor. Sizin sorunuza gelecek olursak diyor. Çok uzun bir cevap verdi ama genel bir özet yapayım ben o cevabı. Sizin sorunuza direkt olarak gelecek olursak aslında yapılan bu sistem otomatik arabalarla görmeyen araba kullanmasının birleştirilmesinden ibaret bir yapılıyor. Biliyorsunuz Google bile yaptı. Bu Dennis Hong yaptı. Yani otomatik araba, yani otomatik olarak kendi kendine giden arabalar dünyada yavaş yavaş yapılan bir sistemler zaten diyor. Biz bu otomatik arabaların yolda giderken aldığı veriyi görmeyene iletiyoruz ve görmeyen kişinin aldığı bu verileri kendisinin de kullanarak bu yani oralardan çıkan verileri kullanarak kendisinin karar verebilmesini sağlıyoruz diyor. Kendisinin karar vermesini sağlıyoruz diye ve bütün bu veriler ışığında bir arayüz geliştirdik diyor. Ve sizin sorunuza dair ki evet diyor, yani inanmayabilirsiniz ama gerçekten diyor bu şekilde ben de bir görmeyen olarak araba kullanabiliyorum diyor. Değil mi hocam?
Evet, aynen.
Ben tabii Türkçe kelimeyi kullanmıyorum orada. Evet, nasıl bir atmosferde kullanıyorsunuz ama nasıl bir atmosferde kullanıyorsunuz şu ana kadar dedim. Boş bir yolda mı kullanıyorsunuz? Tabii ki şu an trafikli bir yolda kullanmıyoruz diyor. Araba yarışlarının yapılabildiği bir yarış turu olan, hani bir parkurda kullanıyorlar, hani yarışların olduğu etaplar oluyor, onların turlarının olduğu bir yarış pistinde sanırım kullanıyoruz diyor. Değil mi hocam?
Hı hı. Evet, evet.
Tur oluyor evet. Evet. Tabii ki diyor biraz daha bu teknolojiyi prototipi geliştirdiğimizde daha zorlayıcı çevrelerde daha arabaların olduğu trafiğin olduğu yerlerde kullanmayı planlıyoruz diyor. Ben soruyorum. Yani diyorum ki ama diyorum Amerika'da Türkiye'de bir sürü saat kaç pardon hocam? Bu soruyu da bitirelim ondan sonra.
5-6 dakika zamanımız tamam. Var şu anda.
Amerika'da dedim ki yani tamam boş yolda kullanabilirsiniz veya kolay yollarda ama mesela Türkiye'de bir sürü trafik stili var. Farklı farklı insanlar var. Farklı yerlerden geliyor bir anda çıkıyor. Farklı araba kullanmaları var. Herkes kurallara uymuyor. Peki böyle bir trafik atmosferinde bu arabayı kullanmak sizce gerçekten mümkün olabilir mi? Diye sordum. Öncelikle diyor ki yani tabii ki bu teknoloji şu an gelişiyor ve bu teknoloji bu tür trafikli ortamlarda herkesin çok daha güvenli biçimde araba kullanmasını sağlayacak. Öncelikle bunu söylemek lazım diyor. Diyor ki aslında zaman zaman insanların bu dediğiniz haklısınız farklı kullanma şeyleri var bir anda önünüze bir araba çıkıp durabilir benzer şeyler olabilir bu tür durumlarda aslında diyor bazen insan algısı çok daha yanlış kararlar da verebiliyor diyor değil mi hocam yani tabii, tabii. Bu tür teknoloji evet. Uyarısı olmazsa çok daha yanlış kararlar verilmesine de sebep olabiliyor diyor aslında bu otomatik teknolojiler belki de diyor bunların çok daha fazla insanın belli zamanlarda ani frenler yapması ve benzeri noktaları sağlayarak çok daha güvenli araba kullanmamızı sağlayacak diyor ve bizim bu teknolojiyi de kullanarak trafikte araba kullanmamızın bir şekilde mümkün olabileceğini söylüyor.
Hatta orada ek olarak şunu da söylemiş. Hı hı. Araba firmaları, üreticiler firmaları da bunlar üzerinde çalışıyor zaten diyor. Öyle diyor Mercedes'in uyguladığı geliştirdiği sistemler var diyor. Hı-hı. Geliştirmekte olduğu ya da geliştirdiği sistemler var diyor. Otomobil kullandığı otomobil başka bir yere çok aşırı yaklaşına diyor. Otomatik olarak sistem aracı durduruyor diyor. Fren yaptırıyor diyor sistem diyor araca diyor. Hı-hı. Bu tür çalışmalar yapılıyor diyor.
Zaten bu tür çalışmalar da yürüyor diyor. Ve bütün bu çalışmalarla görmeyeni kullanacağı sistem birleştiğinde çok daha güvenli bir biçimde araba kullanabilmek mümkün olacak diyor.
Evet.
Peki bizim ne kadar süremiz, ne kadarlık bir yer yapılacak? Senin verdiğin yere yaklaşıyor muyuz?
Var sanırım. Sanırım var benim verdiğim yere biraz daha ama.
16 dakika geçmiş.
Evet.
Dilerseniz bir dahaki hafta devam edelim. Kaç dakikamız kaldı?
2 dakikamız var.
Bir soruya daha vaktimiz var mı bakalım. Ha, bu bambaşka bir konu. Türkiye'de bunu tartıştığımızla ilgili. Bence bir dahaki haftaya bırakalım hocam. Evet,
bir dahaki hafta.
Yani 16. dakikadayız.
Bir dahaki hafta o zaman şu konularda aşağı yukarı şey yapacağız. Amerika'daki bakış açısı nedir? Değil mi? Şimdiden evet, bilgilendirecek olursak.
Türkiye'deki bakış
açısı Türkiye'deki bakış açısını
biz anlattık.
Ondan bahsedeceğiz. Ve nasıl bu yapılan arabanın insan gözünden biraz daha güçlü bir yapıya sahip olduğun konusunda birkaç yani, veri verecek
orada
bize. Gözün
yerini hiçbir şey tutamaz görüşü vardı. Aslında tam da öyle olmadığını, evet. Zaman zaman gözden çok daha farklı bilgiyi nasıl sağladığını ve hatta araba kullanırken nasıl müzik dinleyebildiklerini.
Evet, araba kullanırken nasıl müzik dinlenir? ya da araba kullanırken navigasyon cihazından nasıl veri alınıp gidilir?
Evet, biraz bunlarla ilgili bilgileri vereceğiz. arkadaşım haklı aslında, teknik olarak ben de henüz bazı noktalarını anlayamadım. Yani nasıl sürerek sağlanır veya tam olarak engel geldiğinde neresinde oluyor, nasıl anlayabiliyoruz gibi bazı noktalarda hakikaten bende eksikler var. Yani tam bazı şeyleri tam netleştiremedim. Sistem de geliştirme aşaması tabii.
Tabii tabii, yani sistem sürekli yeni şeylerle deniliyor.
Deniyor ama biraz da anladığım kadarıyla tamamen dokunsal üzerine kurulmuş. Onu bugün söyleyeyim.
Evet.
Sesi üzerine kurulmuş bir yapı olduğundan dolayı herhalde binip görmek lazım yani.
Tabii,
buradan
tabii,
ne kadar söylesek de anlatsak da anlayamıyorum yani.
Kendisi de hani bunu bir görmeyene belki yaşatmak lazım bir şekilde. Bunun bir hayal olmadığını, arabayı kullandığı için kendisi anlatıyor ya.
Evet, kendi adam gerçekten onu hissettim ben görüşmede. İnanıyor adam hakikaten. Yani bunun olabildiğine ve ben kullanabildiğime inanıyor. Yani onu fark
tamam, belki şu anda boş bir pistte deneniyor. Ya aşama aşama düşünmek lazım. Ama
boş bir pistte biz onu videolarda görüp engeller koyuyorlar hocam.
Tabii koyuyorlardır. Bir de yani. Şöyle.
Yani.
Zaten aşama aşamadır bu. Ya önce boş bir yapıda virajları nasıl algıladığın, hı hı, daha sonra buraya bir takım durmuş engeller koyarak, duran engeller, hı hı, daha sonra bunu hareketli ortamda test etmek, yani aşama aşama ilerler zaten.
Tabii
böyle
yani bunlar kolay değil.
Bir anda hani böyle bir araba yaparsa gün trafiğe sürelim diye bir şey olmaz zaten.
Evet evet, öyle değil. Bir test aşaması, hemen olmasını bekliyor. Bu da hep klasik oldu ama hani o değil, ama adamın yani görüşmedeki o şeyinden buna hakikaten inandığını hissedebildim. Sadece hani onu söyleyebilirim. Yani teknik olarak belki inandırıcı gelmiyor buradaki şeyler bazı arkadaşlarımıza. Gelmemesini de anlıyorum. Ben de bazı şeyleri anlayamıyorum. Çünkü orada dokunarak belki şey yapmak lazım. Ama yaşamadan bazı şeyleri galiba anlayamayacağız.
Evet.
Günün birinde gidersek oralara belki, veya onlar buraya arabayı getirirlerse daha iyi anlayabiliriz. Ama Anıl son derece ümitli ve kullanılabileceğini söylüyordu. Bunu söyleyeyim ben yavaş yavaş hocam. Evet. Ve evet, son MSN'deki son mesajlarımızı da ben okuyayım. Ve ondan sonra burada 16. dakikada kaldığımızı unutmayalım. Haftaya bu röportajı yayınlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ve şimdiden de ben şey çıkartıyorum. Hocam yavaş yavaş sen de kapatmaya hazırlayabiliriz programımızı.
Ben hazırım.
Evet, bakalım.
Bir parça veririz artık.
Güzel ona. Bir program oldu.
Aslında az önce programda bir an düşündüm. Aslında bugün iki ucu işledik. Biri engelleri ortadan kaldırmayı, toplumdan temizlemeyi hedefleyen sosyal tıbbi modelin bir ürünü. Diğeri ise aslında görme engellerin kapasitesini daha açığa çıkarabiliriz bağlamında bakan sosyal modelin bir ürünü.
Evet, yani orada söylediği çok önemliydi. Bir görene sorarsanız, görmeyen neyi yapamaz diye, araba kullanamaz deriz, der diyor. O zaman biz araba kullanmayı kanıtlamalıyız ki onlara aslında sizin yapamadığınız her işi yapalım demektir. Aslında bu bir sinik yarışı gibi görmemek lazım. Yani bu kanıtladığında ne oldu, ne yapacaksın diye düşünmemek lazım. Bunun sosyal açıdan önemli boyutları var. O zaman gerekli şeylerin sağlandığı her şeyi yapabileceğini kanıtlamış oluyoruz. Ha, yapabilir mi? Hakikaten kullanabilir mi? Uzaktan bakınca bana da kolay gelmiyor açıkça söylemek gerekirse. Yani kullanabilir miyiz falan, ama bunu adam gerçekten inanıyor. Benim mesela bu projeyi biz en çok alırken niye de şey yaptık hocam? Çünkü bunu görmeyen bir kitle öneriyor. Yani görenler bir gibi al size araba yaptık kullanın demiyor yani. O çok önemli olduğu için burada bunu bu kadar şey
yapmışıyor.
Yani daha önemli sorunlar olduğu için değil. Eylem demiş ki belki dünyada arabayı gezdirseler insanlar daha iyi anlar hani olup olmadığını diye. Bakalım, onlar da sürekli sponsor aradıklarını söyleyip duruyorlar. Yani bu işin daha hızlı gelişmesi için bir dahaki haftaki programımızda onu göreceğiz. Çok daha fazla üniversitenin, çok daha fazla grubun bize yardım etmesi gerektiğini düşünüyoruz diyor. Şöyle bir bilgi vereyim haftaya ile ilgili. Ben sordum, ne zaman peki olur? Yani böyle bir şey yaptınız. Sen ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz bütün bunların? 6 ay ile 5 yıl arasında bir süre içerisinde trafiğe çıkabilecek halde bir arabanın, yani arayüzün üretilebileceğini söyledi değil mi hocam? Yanılmıyorum.
Evet evet. Evet, aynen.
Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz herkese. Bir müzik arası vereceğiz. Ve ondan sonra yayını kim alacak bizden bilmiyorum ama ondan sonra yayını alacağız. Programımızın kaydını da hocam hemen bugün koyabiliriz değil mi?
Koyarız.
Programımızın kaydını da bu gece sistemimize koyacağız. Anladım ki bizi burada dinleyemeyen ama daha sonra indirenler de oluyor. Onlara da buradan selamlar gönderiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar diliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
Haber bile